yaptıktan sonra doğuya doğru gitmeye ve uğradığımız her yerde kaftanı sormaya karar verdik. 2 sene kadar çeşitli milletler arasında dolaşıp yüzlerce beldeye uğradık. Fakat kafta hakkında sağlıklı bir bilgi edinemedik. Bir gün büyük bir şehre vardık. Bir eve misafir oldum. Birkaç gün sonra tellalların şehrin sokaklarında dolaşarak şöyle bağırdıklarını duyduk. Ey ahali! Her kim Milset harabelerindeki kuyuda saklı bulunan levhayı getirip alimlerin reisine verirse, karşılık olarak kendisine üzerinde büyük bir sır yazılı çok önemli bir levha verilecektir. Bu durum dikkatimizi çekti. Levha yanımızdaydı. Zaten onların bir faydasını görmemiş, onlardan bir şey anlamamıştık. Bunun üzerine alimlerin reisinin huzuruna gidip aranan levhanın yanımda olduğunu söyledim. Sevincinden boynuma sarıldı. Bendeki levhayı alıp diğerini bana verdi. Onda şöyle bir şiir yazılıydı. Alemde meşhut olan bu devran, tekamül içindir kemale doğru. Her nokta cevval, her zerre raksan, uçup giderler visale doğru. Ekvan insan koşup giderler, tutulmaz kapılmaz hayale doğru. İnsan isen gel matlubu anla, yorulma gitme celale doğru. Ufki ezelde doğan bir güneş, gider mi acep zevale doğru. İfade etme kıymetli vakti, çevir yüzünü cemale doğru. Bu şiiri okuyunca hayrete düşüp meraklandım. Alimlerin reisine yolculuğumun sebebini anlattım. O da hayrete düştü ve dedi ki, çok tuhaf, ben de bu levhayı Nezara harabelerindeki bir kuyudan çıkarmıştım. Fakat manasını anlamadığım için istediğim şeye ulaşamadım. Yıllarca seyahat ettim. Sonunda Serendip Adası'ndaki Adem Tepesi'nde dünyadan el etek çekmiş bir adama rastladım. Bana Milset harabelerindeki levhayı ele geçirirsen istediğine ulaşırsın dedi. Yıllarca bu harabeyi aradım ama bulamadım. Sonunda büyük bir ümitsizliğe düşerek memleketime döndüm. Her yıl tellallar vasıtasıyla bu levhayı aramaya adet haline getirdim. Nihayet senin aracılığına elime geçirmeye muvaffak oldum. Fakat ne yazık ki bu levhalarda da problemimi çözemiyorum. Peki ya sen? Ben de aynı durumdayım. Beraberce Serendip'e gidip Adem Tepesi'ndeki o adamı bulmaya ve elimizdeki levhaları ona göstermeye karar verdik. Uzun bir yolculuktan sonra Adem Tepesi'ne varıp adamı bulduk. Elimizdeki levhaları ona verdik. Biraz düşünceli, biraz da şaşkın bir tavırla dedi ki, demek ki tevfik olmazsa tarif bir işe yaramıyor. Bana dönerek, ey soruyu soran, birinci levhadaki şiir kaftanı ve Anka'yı bildiriyor. İkinci levhadaki şiir ise ejderhanın sorusunun cevabını içermekte. Bize sonsuz gibi görünen bu dünya, bu varlık kervanı, bu yıldızlar, bu güneşler, bu alemler sınırsız bir boşlukta. Rahman olan Allah'ın arşı içinde. Yeri ve mahiyeti bilinmeyen eşsiz bir sırra, aşk nuruna doğru uçup gidiyor. Bu yolculuk bir dur durak bilmeyen hareket ezeli ve ebedidir. Böylece reisin problemini de halloldu. Elini öpüp sevinçli bir şekilde memleketimize gitmek üzere yola çıktık. Yolun yarısında reisle vedalaşıp ayrıldım. Bahadır ve ben 3 ay sonra şehrimize ulaştık. Şehre gelişimiz ejderhanın geleceği günün bir gün öncesine rastladı. Babam yaşlanmıştı. Halk büyük bir üzüntü içinde ertesi günü bekliyordu. Ben ve Bahadır 7 yıl süren bu yolculukta çok değişmiş, tanınmaz bir hale gelmiştik. Bahadır'ı babama gönderip ejderhanın sorularını cevaplayacak bir derviş geldi. Sabahleyin bütün halk şehir dışına çıksın, şenlik hazırlıkları yapılsın şeklinde bir haber yolladı. Babam sevincinden ne yapacağını şaşırmıştı. Alimleri ve vezirleri toplayarak onlarla konuşmuş ve ertesi gün şehir dışına çıkılmaya karar verilmişti. Tan yerinin ağırmasıyla birlikte halk kalabalıklar halinde şehir dışına çıkmaya başladı. Ben de Bahadır'ı yanıma alarak padişahın huzuruna çıktım. Bana çok büyük izzetül ikramda bulundular. Babam ne yapacağını şaşırmış durumdaydı. Derken korkunç ejderha göründü. Halkın toplanmış olduğunu görünce şaşırdı. Vay vay! Benimle savaşmayı mı düşünüyorsunuz? Yoksa ağzımdan çıkaracağım küçücük bir ateşle hepinizi kül ederim diye bağırdı. Ejderhaya gönderilen bir elçi Buraya toplanmamdaki amacın savaş olmadığını, soruya cevap verecek bir adamın ortaya çıktığını bildirdi. Ejderha, yollayın bakalım o adamı bana dedi. Bu sırada ben yerimden kalkıp ejderhanın karşısına çıktım. Ey insanoğlu, eğer soruma cevap vermezsen seni yerim. Ayrıca 7'şer değil, 70'er erkek ve kız kurban ederim. İyice bilesin dedi. Bu durum padişaha bildirildi. Padişah biraz tereddüt ettikten sonra kendisine garanti vermem üzerine buna razı oldu. Ve ejderha klasik sorusunu sordu. Bu kervan nereye gidiyor? Herkesin ruhu adeta bedeninden çıkmış, iki dudağım arasından çıkacak söze doğru uçmaya başlamıştı. Ey beyinsiz ifrit! Olgunlaşmaya ihtiyaç duyan bu kainat, her daim yürümeye mahkum bu kervan, hayal bile edilemeyecek eşsiz bir sırra, her şeyi kendine çeken Hakk'ın cemalinin nuruna doğru gitmektedir, dedim. Ejderha bu cevabı işittiği zaman akıllara durgunluk veren korkunç bir nara atarak silkindi. Bu sırada 15-16 yaşlarında melek yüzlü bir kız şekline dönüştü. Bu durum karşısında herkes son derece şaşırdı. Kız yanıma gelerek bana dedi ki, ben Allah'ın kudretiyle yaratılmış yaratıkların en güzeliyim ve her zaman 16 yaşındayım. Yalnız kaderin cilvesiyle ejderha oldum. Bu durumdan kurtuluşum, sorduğum soruya doğru cevap verilmesine bağlıydı. Siz bu sorunun cevabını verdiniz. Böylece beni o çirkin görüntüden, birçok insana da benim şehrimden kurtardınız. Artık sizin cariyenizim. Size hizmet etmek benim için büyük bir mutluluktur efendim. Herkes sevincinden göklere uçuyordu. Askerler halka susmalarını söyledi ve padişah konuşmaya başladı. Sevgili halkım, bu fazıl ve kamil delikanlı sizleri büyük bir dertten kurtardı. Size daha büyük hizmetlerde bulunacağına eminim. Saltanat yükünü şimdiye kadar taşımamın sebebi yerime geçmeye layık birini bulamamamdı. Bildiğiniz gibi zavallı oğlumu da kaybettim. Bu asil genci bize Allah gönderdi. Onun aracılığıyla sizi kurtardı. Ben de yerimi ona bırakıyorum. Allah tacını ve tahtını ona mübarek etsin dedi. Beni yanına çağırdı, kucakladı. Sonunda dayanamadım ve ellerine sarılarak, babacığım oğlunu tanıyamadın mı dedim. Babam bir sevinç çığlığı atarak bayıldı. Herkes benim kendilerini kurtarmak için yolculuğa çıkan şehzade olduğumu anladı. Halkın sevinci doruk noktasına çıkmıştı. Herkes birbirini kucaklayıp tebrik ediyordu. İfrit kılığından kurtulmuş olan peri kızıyla evlendim. Bizim düğünümüzle ejderha için ayrılmış 7 erkek ve kızın düğünleri de birlikte yapıldı. Babam inzivaya çekildi. Ben de Bahadır'ı vezir tayin ederek memleketi idare etmeye başladım. Bir cuma günü atla gezintiye çıkmıştım. Nasıl olduysa atın ayağı sürçtü, ben de yere düştüm ve uyandım.
Evet. Gerçi geçen hafta bu bölümü baştan sona okumuştuk. Fakat programımızda maalesef tamamlama imkanı bulamamıştık. Bu hafta geçtiğimiz hafta yarım bıraktığımız yerden itibaren devam edeceğiz. Metin abi, ben dinleyicilerimizin hatırlaması bakımından geçtiğimiz haftaki gelinen noktayı bir özetlemek istiyorum kısaca. Bir ülke var ve bu sefer Raci rüyasında o ülkenin padişahının oğlu, yani şehzade. Babası öldüğü zaman, padişah öldüğü zaman yerine geçecek veliaht şehzade, çünkü tek oğul. Ve bu ülkenin bir derdi var. Bir ejderha geliyor ve 7 senede bir geliyor. Bir soru soruyor. Sorusunun cevabını alamadığı zaman ülkeden 7 tane bakir erkek ve 7 tane bakire kızın kurban alıp gidiyor. Tabi halk her 7 senede büyük bir sıkıntıya, ızdıraba düşüyor. Bu dertten kurtulmak için, halkını bu dertten kurtulmak isteyen şehzade kendisine bir arkadaş, vezirin dalasının oğlu Bahadır'ı bir yan arkadaş alarak bu ejderhayı öldürmek için gerekli olan bilgilerin bulunduğu Kaf Dağı'na gitmeye karar veriyor. Geçtiğimiz hafta Kaf Dağı'na gitmeye yapmış olduğu yolculuğu, Kaf Dağı'nı, Anka kuşunu ve bu Kaf ve Anka bağlamındaki anlamları, kavramları konuşmuştuk. Bize bunları ejderha, Kaf, Anka, yolculuk, işte yolculukta çekilen zahmetler, varılan kuyu, kuyunun ne olduğu, kapağın açılması, içeride kapağın kapanırken yetişmesi, oyalanmaması, kuyunun içindeki gösterişlere kapılmaması, zaman kaybetmemesi, kapağın kapanmadan yetişmesi gibi hikaye olarak anlatılan birçok ayrıntının aslında neler ifade ettiğini bize çok güzel bir şekilde izah etmiştiniz. Maalesef süremiz yetmediği için kuyudan çıkartmış olduğu defalarda yazılanları bahsinde kalmıştık. İsterseniz bugün kuyuda kalan, çıkartılan ve daha sonra anlamadıklarını ve karşılığında bir başka ülkeye gidip orada kendisi gibi anlaşılmayan bir defa bulan bir o ülkenin valisinin diyelim karşılaştırması sonucu ve tekrar aynı adama gitmesi, tevfik olmadan tarif işe yaramıyor diye yine bir hikmetli söz söyleyerek tarif etmesi sonucunda bu iki şeyden birinin kafı Kaf Dağı'nı, ikincisinin ise Anka Kuşu'nu tarif ettiğini öğrendik. Bu şiir çerçevesinde isterseniz hem geçtiğimiz haftaki programda Kaf Dağı ile ilgili söylemiş olduğumuz sözlerin daha iyi anlaşılması hem de programımızın ve kitabımızın devam etmesi bakımından isterseniz uygun görürseniz bu şiirle devam edelim ve başlayalım diyorum.
Çok iyi olur İsmail'cim. Ben de dinleyicilerimizi bir selamlayayım. Hayırlı akşamlar dileyim. Ve mutlu birkaç saat beraber geçireceğimiz için ben de mutluluğumu onlarla paylaştığımı söyleyeyim. Evet, şimdi şiirimiz bir şeyden böyle Milset Arabelerinde.
Evet, teslim arabelerinde.
Teslim arabelerinde. Ki burada yine dediğimiz gibi şeyimizin, sanatçımızın, yazarımızın çok güzel bir üslubu var. Bazı şeyleri gizliyor, bazı şeyleri aşikar ediyor, bazılarını örtüyor, bazılarını simgesel olarak farklı referanslara gönderiyor. O ustalıklarından biri de bu Milset Arabeleriydi. O Milset Arabelerine gidip en nihayet orada bulunan levhanın içinde yazılanlar. Asıl amacı da bu levhanın içinde yazılanları bize aktarmak yazarımızın. O nedenle onun hiç olmazsa bir çevirisini okuyalım da. Mansurcuğum.
Evet, İsterseniz beyt okuyalım.
Ha, beyt değil mi? Hem önce şeyini, şiirdeki biçimini, ondan sonra da onun
şimdi okuyacağımız birinci şiir, Sırrımdan Bana Hitap başlıklı bölüm. Daha sonra öğrendiğimize göre o yine Serendip Milset Harabelerindeki levhanın yerini tarif eden itikafa çekilmiş dervişin ifadelerinden anladığımız kadarıyla burası Kaf Dağı'nı tarif ediyor. Yani bu konuyu da aklımıza tutarak dinleyicilerimizin özellikle zihinlerinde bulundurmalarını rica ediyorum. Çünkü öyle olduğu zaman sanırım şiirdeki söylenenler daha iyi anlaşılacak. Evet.
Sırrımdan bana
hitap. Evet. Matla-ı şemsi hüviyet, menşe-i ekvan benim. Menba-ı manayı kesret, mahzene ebnan benim. Ben oyum ki kendi emrimden yarattığım alemi. Hep şunundur bu mevcut, dehr-i bi payan benim. Ben oyum ki la mekanım, la zamanım, la kuyut. Her zamandan, her mekandan müncel imkan benim. Arş benim, kürs benim, asuman, seba benim. Madde-i cevher-i ünsur, camüdü hayvan benim. Nur-i mahzım, sır-ı mutlak, nokta-i ıtlakınan. Hem ruhum, hem melaik, Adem'im insan benim. Ben o zat-ı mutlakım ki, vasf-ı fiilimle ayan. Ey Halik-i Zişan benim, Rahman benim.
Evet, İsmail'cim sen de açıklamalarını her şey edersen böyle bir şey olarak beyt.
Evet.
Zikredersen zevkli olacak. Gireceğiz içine yavaş yavaş çünkü terminoloji de eski. Dinleyicilerimiz burada, de biraz tanısınlar.
Aslında burada benim sırrımdan bana hitap derken sırrıyla kastettiği şeyin kendi içindeki sır olduğunu düşünecek olursak sanki içinde zattan külli vücuttan belki çok açık olduğunu bilmiyorum ama insanın içindeki beslediği yani Tanrı'dan, Allah'tan kendisine karşı bir mektup gibi. Çünkü yapılan buradaki şiirde geçilen fiiller ancak Allah'ın zatına mahsus. Onun yapabileceği fiiller. Dolayısıyla Allah'tan kula bir mektup veya bir name, bir ihtar veya bir uyarı, bir kendini tanıtma gibi algılanabilir. Böyle bir mahiyeti var önce şiirin. Ben önce onu söyleyeyim. Daha sonra açıklamalarına geçelim. Buradaki zaten bu 7 beytlik gazel Allah'ın kendisini yaptığı işleri ve kendi zatını ve sıfatlarını tarif ediyor. Hürriyet güneşinin doğuşu, ilk doğduğu ve varoluşun sebebi, çıkış kaynağı benim. Bütün kainatı ben yarattım ve bütün var olan her şeyin sebebi benim. Çokluk anlamlarının doğuşu ve bedenler hazinelerin, mahzenlerinin de benim. Ve keset alemi, sıfat alemi dediğimiz bu dünyayı, melekût alemini ve bedenleri yaratan da benim. Ben oyum ki kendi emrimden yarattım alemi. Burada hemen aklımıza gelen kün emri. Kün, feyekün, o ol dedi ve kainat oldu. Ve ben ol dedim, kainat oldu diyor bu mısrada. Hep şu unumdur bu mevcut dehri bi payan benim. Tabi o her an iştedir. Ayet hemen akla gidiyor burada. Çünkü burada kainatın zaten sondaki, en sonda söylemiş olduğu sözler, en baştaki girişte ki belirtmiş olduğu, alıntıladığı bölüm ve hikayenin tamamı hayatın kaybolmadığı, devam ettiği ve sonsuza kadar devam edeceği, şekil değiştirecek devam edeceğini anlatmak üzere olduğunu düşünecek olursak her an bir şandadır. Ayet-i kerimesinin burada işaret ettiği de anlaşılıyor. Ve sonsuz zaman da benim. Çünkü onda zamanın sonu yok. Bizatihi her şey kendisi olduğundan dolayı o her an işte ve zamanın sonu yok ve devam edecek. Sadece değişen suretler, bedenler ve zamanlar, bize göre zamanlar değişecek. Ama an devamlı anda olacak o. Her zamandan, her mekandan münceli imkan benim. Arş benim, kürsü benim, asuman sebba benim. Her yerden, her tarafta olan her şey, her zaman, her mekan, dünyanın her tarafı benim. Ve yeryüzü, gökyüzü ve bizim 7 kat gökyüzü olarak bildiğimiz o bütün alem, atmosfer, herhalde onları siz çok daha iyi açıklayacaksınız. 7 kat gökyüzünün nasıl olduğunu, nasıl yapıldığını. Bu eskiden beri zaten bu 7 kat gökyüzü çok üzerine çok anlamlar yüklendirilen, edebiyatımızda sıkça kullanılan bir terim. Bunlar da benim. Madde ve cevher unsuru camidi hayvan benim. Buradan kainattan başka bir boyuta geçti. Cansız varlıklar, canlı varlıklar, işte bitkiler ve insanlar, hayvanlar, her şey benim. Buradan belki benimden şu kastedilebilir. Benim hem bana ait hem oyum anlamına çıkartabilir. Artık ben bunu hangisinin olduğu konusunda bir yorum yapmayacağım. Nuru mahzım, sırrı mutlak, noktayı ıtlakunun, hem ruhum hem melaik, Adem'im insan benim. Buradan başka bir boyuta geçti. Varoluş, yaratılış, ilk insan yaratılış noktasını temas ediyor. O zamanlara götürdü. Zaten sonraki gerçek beyitlerde de daha onun sonra unutulmayacak. Ben o zatı mutlakım ki vasf-ı fiilimle ayağın. Ben öyle bir kesin bir varlığım ki bütün fiillerim, yaptıklarımla ve vasıflarımla bilinirim zaten. Tabii bu bilinirim derken kimler için bilindiği konusunu gündeme gelecek. Onu tabii bilenler için bilir. Çünkü birçok kimse o vasıflarını ve fiillerini kabul etmezse isterse ne kadar zaten siz programımızın ta ilk programımızdan bugüne kadar bütün hicaptan, örtüden, gören gözden, arifikten bahsederken, irfandan bahsediyorsunuz. Bu da biraz galiba onun içine giriyor. Ey harika zişan benim, Rahman benim. Şan sahibi, yaratıcı benim. Rahman ve rahmet sahibi, rahim olan, bağışlayıcı, esirgeyici, kuşatıcı benim. Burada görüldüğü gibi şiirde mutlak olarak varlığı Allah kendisini fiilleriyle, zatıyla ve belki bir eksik tabii. Yani bu kadar mı denilebilir? O başka bir şey. O sorunun başka bir cevabı var. Fakat bu hikayenin bütünlüğü içinde ki cevabı bu hikayeden bakışıldığı taraftan görüldüğü kadarıyla ki Allah'ın şeyi, özellikleri veya tanımı bu şiirle yapılabilir. Tabi bu şiir her şey demek değil de dediğim gibi bu hikayeyi bütünlüğü içinde düşünecek olursak böyle bir tanımda yapılabilir. Evet, benim şiirden anladıklarım ve açıklayabileceklerim bu kadar.
Sağ olun. Bunun üzerine siz... Son derece güzel açıklamalar oldu. Çünkü şiirlerin bazen dalıyoruz sohbete, açıklamadan geçiyoruz. Sonra dinleyicilerimizden aldığımız tepkiler, diyorlar ki o sözcükler bazen eski sözcükler, biz onları tanımıyoruz. Biraz onları hiç olmasın.
Karanfıla açalım.
Evet. Tanışalım diye. Burada tabii sorularına geçmeden önce İsmail Emin, bir de tabii şeyler var, aralar var. Onları da sen ayarlayacaksın. Ama buna girmeden önce dikkatimi çeken bir şey söylemek istiyorum. Burada sırrımdan bana hitap, benden sırrıma cevap diye iki levha ya bu. Bu iki levhada birincisine baktığımızda, sırrımdan bana hitaba baktığımızda daha çok hüvel bat, batınla ilgili, yani gözle görülmeyen ama gözle görülmenin arkasındaki hakikati, özü zevk eden bir mana denizini görüyoruz. Benden sırrıma cevap diye de baktığımızda orada da daha çok hüvez zahir, zahirdeki konumda, yani bir insanın tevhidinin iki yanı, batını ve zahirini seyretme imkanımızı buluyoruz. Burada bir de yine şairimiz, aynı zamanda yazarımız Şehbenderzade Filibiri o kadar titiz, o kadar her şeyi böyle ölçülü yapmış ki bu eserde, gerçekten insan zaman içinde habire yeni keşiflerde bulunabiliyor. Eserin yazarına yaklaşabilmek, onun o irfanını kavrayabilmek açısından benim dikkatimi çeken noktadan bir tanesi de burada. Sırrımda bana hitaba baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 beyit olduğunu görüyoruz. Benden sırrıma cevaba baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 beyit olduğunu görüyoruz. Şimdi çok hoş bir şeydir. Sıradan bir düzenleme değildir. 6 beyit batına ait olduğu zaman bakarsınız imana ait olduğunu görürsünüz ve imanın şartının 6 olduğunu anımsarsınız. Hemen zahire dönüp baktığınızda 5 beyit hüve zahir, İslam'ın zahirdeki 5 koşulunu, 5 şartını hatırlarsınız. Bu da çok hoş bir şeydir, evet. Uyarlamadır. Çünkü biri hakikaten batınla ilgilidir, diğeri de zahirle ilgilidir ve bu ayrımı da yapmıştır Şehbenderzade. Bir gün ben mürşidime sordum, dedim ki efendim benim dikkatimi çekiyor. Hüvel batır, hüvel zahir. İşte hüvel evvel, hüvel ahir, hüvel zahir, hüvel batın şeklinde söylendiğini biliyoruz. Burada zahirle batın tevhidde dengeli olması icap eder. Ama İslam'ın zahir şartına baktığımız zaman 5 şart ileri sürülmektedir. Ya da en azından öyle bir gelenek içinde öyle zikredilmektedir. Ama batınına baktığımız zaman da imanın şartı 6 olarak zikredilmektedir. Burada bir dengesizlik yok mu? Batında 6, zahirde 5. Bu nasıl bir haldir diye sorduğum zaman şu yanıtı vermişti Ayar Baba rahmetullahi aleyh. Dedi ki evladım, zahirdeki şart 5'tir ama altıncısı, yine yani altıncısı gizli manası, 6-6 dengeli olacak ya, altıncısı da haddini bilmektir dedi. Dedim herhalde tehdit ediliyoruz, yani ölçüsüz konuşuyorsun falan gibi. Ve biraz da tabii üzüntü duydum. Ondan sonra o halimleri anladı ve hem beni teselli etmek için hem de söylediğini, irfanını açıklamak için. Dedi ki bak dedi, zahirde dedi, İslam'ın şartı olarak ileri sürülmeye konulan zahir ve zahiri tamamlayan koşullar ölçüyle ancak kemale gelir. O ölçüyü verecek olan da insanın kendisidir. Had, hudut, ölçü koymak demektir. Onun için dedi, akla had, hudut koyduğunda akıl kendini bilir. Gönle had, hudut koyduğunda taşkınlığını önler. Efendim, yaşamda had, hudut koyduğunda mülkiyet ortaya çıkar. Her insan kendi haddini, hududunu bilir. Bu nedenle dedi, bu şart şeye bırakılmıştır. Kişinin iradesine, özgür iradesine bırakılmıştır. Bu manada altıncı şart kişinin iradesidir manası. Haddini bilen kişidir, o da iradedir. Onun için burada hüvel zahir, hüvel batın, evet, levhalarının böyle bir de dengesi var.
İsterseniz, evet, ikinci benden sırrıma hitaba geçmeden önce bir kısa reklam aramız var. Tekrar beraber olacağız.
Vücudundan ayrı bir varlık gibi kendimi düşünürsem, o zaman evet, halbuki burada yokluğun, mağdumiyetin iç vücudu olur mu? Bunun vehmi.
Evet. Bir fakirim ki neyim varsa senindir bense hiç. Hı-hı. Zaten bu da bir önceki mısrağı açıklıyor. Bir fakirim ki benim neyim varsa hiç, senin olan her şey senin, bense ben hiçim. Fakr-ı fahri erdedir. Burada tabii sizi özenle üzerine durduğunuz El Fakr-ı Fahri, evet, ısrarla her yeri gerçi işaret ettiğiniz ve çok önemsediğiniz ve gerçekten de üzerine durulması gereken bir mevzu. Erdedir ferman-ı vahdaniyetin, aşı kürsü, arzu eflak, hepsinin emrin ne var? Tamam, sen yarattın yukarıda bölümde. Benim olduğunu söylediğin arz, felekler, kürsü, yeryüzü, gökyüzü, hepsinin emrinde var. Suhuf ekvan, deste takdirinle mektup ayetin. Bütün yaratılış sayfeleri senin takdir elinle yazılmış bir mektup. Bütün bunları sen yaptıracaktın. Sen o zatı bir nişansın, la mekansın, bir zaman. Zamansızsın, yersizsin. Hiçbir mekana sığmazsın, işaretsin yok. Her ne varsa fiil efsafın, kemali kudretin. Bütün sıfatların, fiillerin, kudretinin, gücünün kuvvetidir. Sen öyle bir mevcutsun ki, öyle bir varlıksın ki, senden bir diğer yok mu gibi, senden başkası yok. Her vücuda oldu kayyum, sırrı mevcudiyetin. Ve senin mevcudiyetinin sırrı her varlıkta kayyum oldu. Şimdi burada yine aklıma derken hani şu, sen o zatı bir nişansın, la mekansın bir zaman. Dede Korkut'taki ey Tanrı, yerde Tanrı vasıdayken bir yıkılışı var. Kimse bilmez nicesin, sen herkesin gönüncesin diye bir tarif şeyi var, yalvarışı var, aklıma geldi gerçekten de. Burada da yersizsin, zamansızsın, mekansızsın, işte tenzih, bizim tenzih ettiğimiz mevzu. Böylece de bir niyaz, yaratıcıya karşı. Belki bu da fark makamında söylenmiş. Cem'den indi, farka indi.
Çok
fark
doğru. Birinci söylenmiş. Sırrımdan bana hitapta Cem'dedir. Yani kişi Cem'dedir. Benden sırrıma cevapta kişi farklıdır. Yani burası çok önemli. Bunu vurgulamak şu bakımdan önemli. Genellikle bu tür tasavvufi sohbetlerde işin irfanına, zevkine, tadına, lezzetine girmek için hal gerek tabii. Şimdi o halin kaynatılması, biraz pişirilmesi, ateşe tutulması icap ettiğinden önce böyle bir zahirden gidiyoruz. Sonra bakalım mana bize ne diyecek gibi. Hani zaman zaman kendimizi cem haline, o hale bürünmeye doğru, zahirden hale ceme doğru götürürken bir muhabbetin ortaya çıkmasını, sohbetin ortaya çıkmasını nasıl beklersek, burada da önce batını koyuyor ama hüve zahir hüve batındır. Önce zahirden bir niyaz ile bu, yani şöyle diyelim, diziliş sırası inzar sırasına göre konduğunda sırrımdan bana hitap diye konuyor ama eğer tecellinin idraki fark edilmesi sırasına konsaydı önce benden sırrıma cevap deyip sonra sırrımdan bana cevap hitap demesi gerekirdi. O nedenle o ilk önce o niyazı yapar insan. O farktaki talebini bilinmeyenin kendi bilincindeki anlaşılır olan kısmıyla ona müracaatı. Yani sen bildiğinle amel et, ben bilmediğini sana vereyim manası. O zaman eğer biz öyle başlamış olsaydık, yani sohbetle başlayıp da cemme gitseydik, ben oyum ki ben dedikçe maksadımdır kudretin diyen bir bilince, böyle düşünen bir akla ancak sırdan cevap gelir. Biz yani tersten okuyalım şimdi demek istiyorum. Dolayısıyla ben oyum ki, yani bir insan kendi bilincini, kendi benliğini eğer masaya yatırır, kendi bilincinin üzerine düşünmeye başlarsa, ben dediğin zaman neyi kastediyorsun diye kendi kendine sorarsa, eğer ben çok önemli burada, özne, ben sorgulaması çok önemli. Eğer ben dedikçe bağımsız, kendi başına var olan bir varlık olarak kendisini algılayabiliyorsa, o zaman tanrılık yerine geçmiş olur. Ama insan kendine dönüp baktığında kendi benliğinin sırrını, benliğin sırrını bilmediği için kendisini zannetmek yolundadır. Zannettiği de nedir? İlk başta insan kendini beden zanneder. Her şeyden önce. Duyularıyla, beş duysuyla, işte giyindiği bu elbiseyle, bu beden elbisesiyle kendisini varlık bu şekilde bir mevcut kabul eder ve ben diye bunu kasteder ilk önce. Ama ben dediğimiz birinci tekil şahıs, özne, her şeyin aslı, bütün dillerin, yani dildeki anlatımların, bütün kavrayışların aslı bendir. Sonra sen iki farka çıkar, sonra biz vahdete gider, sonra o dediği zaman da hüvel gayba gider. Bir dilde de bir sıralanış var. O zaman ben diyebilir mi insan? Çok ilginç bir noktadır bu. Yani burada ben diyor ya, ben dedim, ben oyum ki, ben dedikçe maksadımdır kudretin diyor. Şimdi bu sırra, bu bilince gelmeden önce insan ben diyebilir mi? E tabii der canım. Çünkü toplum içinde yaşamaktadır. Diğer varlıklardan ve diğer fertlerden kendini ayırt edebilmek için ben diyecektir. Birinci tekil şahıs olarak kendini gösterecek. Peki kendini gösterdiğini düşünelim. Ve başlayalım kendimizi göstermeye. Gözümüzü göstersek gözüm diyoruz. Burnumuzu göstersek burnum diyoruz. Kulağımızı göstersek kulağım, elimi göstersem elim. Beynimi göstersem beynim. Aklımı gösterebilirsem eğer, işaret edebilirsem aklım diyorum. Hatta ruhumu gösterebilirsem, işaret etsem ruhum diyorum. Peki beni gösteremedim bak. Hep onun sahip olduklarını gösterebilirim. O zaman burada birinci tekil şahıs hep gaybidir. İnsan ben der ama ben hep gaybdadır. Hiçbir zaman benini gösteremez. Ama benin sahip olduklarını gösterebilir. O zaman da zanna düşer. Beni sahip olduğunun kılığında veya onun tecelliyatında ancak fark ettiği için kendisini et zanneder, işte göz zanneder, kulak zanneder, beyin akıl zanneder, ruh zanneder. Hatta ruh zanneder diyorum. İnsanın ruhu dahi beni değildir. Çünkü bene aittir o. Benim ruhum dersiniz. O zaman ben her şeyi kaplayan, her şeyin ötesinde bütün varoluşların içinde eridiği bir potadır ki ben ancak ehadiyettir. Ancak tek varlıktır. Her insanın ağzından ben diyen aynı varlık olur. Bu tabii çok derin bir mana. Ama burada insanın sırrından kendisine hitap gelebilmesi için bu peygamberlerde, nebilerde vahiy diye nitelendirmiştir. Çünkü o kendisinden çıkmayan, yani kendisi aradan çekilmiş, doğrudan doğruya füyüzatı, ilhamatı dışarıya salıvermiştir. Ama bir de veli dediğimiz insanlarda da ilhamat vardır. İlhamat-ı Rabbani vardır. Hatta varidat vardır. Bütün bunlar vahyin yani niteliksel olarak aynıdır. Ama tezahürleri açısından farklılık gösterir. O nedenle vahiy diye direkt söylesek şey olur. Hani insan acaba olur mu canım? Onlar da mı peygamberdi falan gibi bir iddia taşır mahiyetinde olduğu için öyle söylemiyoruz. Halbuki arıya da vahyedilmiştir, işte karıncaya da vahyedilmiştir, yani dağlara, taşlara vahyedilmiştir. Bu vahiy meselesi ayrı bir mevzu. Ama burada bir insanın kendi gayretiyle, sayu gayretiyle, kendi emeğiyle diyelim daha doğrusu, bir yükselişi vardır, merdivenlere çıkışı vardır. Cem haline geldiğinde de sırrından hitabı duyar. Cevap değil, çünkü kendisi hitabı, birincil olan odur. Onu duyar. O zaman şaşırır. Der ki ben önce yaptım, sonra o duydum. Halbuki duyduğum benden önceymiş. İşte o ben sırrı. Ben sırrı. O zaman da orada hakikat güneşinin doğduğu dediği işte yer ve orada kainatın neşet ettiği, çıktığı, kendi varoluşunun bütün çoklukların kaynağı olarak çıktığı yerin ben olduğunu fark eder. O zaman ben demeye layık yegane varlık Allah'tır. Başka hiçbir varlık ben diyemez. Diyemez nasıl diyorum işte. Dediğin zaman gösterebildiğin nedir? Kendi aklına dön bak. Ben dedikçe neyi gösteriyorsun? O zaman burada Raci bulduğu bu levhada ben oyum ki ben dedikçe maksadımdır kudretin. Kimin kudreti? Senin kudretin. Burada sen dediği kendinden ayırdığı bir varlık olarak gösteriyor beni. Bakın şimdi ben senim dedi. Ben dedikçe maksadımdır kudretin. Ben senin kudretinim dedi daha doğrusu. Şimdi Allah Allah ben senin kudretinim. Şimdi burada benle sen kudrette bir oldular. Şimdi tevhid halleri, tevhid makamları bunlar. Eğer bir bilinç kendi varoluşunu şöyle bir sorgulama çok basittir. Felsefede de vardır bu. Çok kolaydır ve insanın kendi kendini anlaması bakımından, kendi üzerine düşünmesi için bir nedendir de. Ben var mıyım? Bütün şeylerini, duyularını kullanarak, aklını kullanarak bir insan kendi varlığına şüphe eder mi? Etmez. Felsefi düzeyde edebilir, o ayrı bir konu. Ama bir insan günlük bir yaşamda kendine bakar. Ben var mıyım? Varım. Peki, ikinci soruyu sorması gerekir. Bu var oluşumun nedeni ben miyim? Şimdi bu soru çok mühim. Eğer ben kendi var oluşumun nedeniyim diyebilirse insan bunu kendine tanıtlayabilir, kanıtlayabilirse hiçbir beis yoktur, bir mesele yoktur. Ama bugün bilim dahil, bütün felsefi düşünürler dahil ve bütün ehli kemal bu işin içinde belirleyici olmak üzere irfan sahipleri dahil Ve bütün bunların ötesinde günlük bilinçle sıradan bir insanın kendi üzerine düşünmesinde de o da dahil, yani herkesin idrak edebileceği apaçıklıkta olduğu için söylüyorum bu. Çok apaçık bir gerçek vardır ki insan kendi varlığına tanıktır ama varlığının nedeninin kendisi olduğunu iddia edemez. Varlığının nedeni kendi dışındaysa o zaman bu varlığın nedeni nedir diye sormayan, nereden geliyorum, benim nereden neşet ettim, kaynağım nedir diye sormayan ancak gölgesine dönüp bakandır. Zatını arayan, kendi varoluşunun sırrını arayan insandır ki bu soruyu sorar. O zaman peki nerede arayacaktır? Tabiatta arayacaktır. Tabiata dönüp bakacaktır. Ben tabiatın bir parçasıyım diye algılayacaktır. Nitekim birçoğu da böyledir. Düşünürlerin de birçoğu böyledir. Ben tabiatın bir parçasıyım. Ha balık, ha işte ne bileyim fil gibi, ağaç gibi, meyve gibi, taş gibi, toprak gibi ben de bu tabiatın bir parçası olan varlığım diye kendini idrak edebilir. Kendini böyle idrak etmek başlangıçta bir beis yok zaten bilinçte. O ancak bunu yapabilir. Daha farklı bir şey yapamaz. Ama tefekkür etmeye devam ettiğimizi düşünelim. Doğadaki herhangi bir parça, kendini üzerinize düşünüyoruz ya da doğadaki herhangi bir parça üzerinde. Onu alıp elinize baktığınızda bu var mı? Yine duyularınızla ona tanık olduğunuz düşüncenizle, deneylerinizle, bilimsel yöntemlerle varlığını tanıtladınız. Peki varlığının nedeni kendisinde mi? Bu soruyu sorduğunuz zaman varlığının nedenini bilimsel olarak da kanıtlıyorsunuz. Kendi dışında olduğunu görüyorsunuz. Ha, doğadaki bütün var olanların, varoluşların her biri için bu geçerli. Varoluş nedeni kendi dışında, varoluş nedeni kendi dışında. Peki bu nedeni kendi dışında olan varoluşların kaynağı, nedenini nasıl açıklayacağız kendimize? Ya da böyle bir nedeni, yani nedeni olduğunu, kendi varoluş nedenlerinin kendi dışında olduğunu kavruyoruz. Ama neliğini ve niteliğini kavrayamıyoruz. O zaman bu sezgiye gelen, buraya kadar bilebilirsiniz. Yani varoluş nedeninin kendi dışında olduğunu tespit edebilir, bilebilirsiniz. Ama varoluş nedeninin ne olduğunu ancak sezebilirsiniz. Bu sezgidir ki ortada büyük bir kudretin, burada büyüklük tabii nice bir büyüklük değil, burada bütün var olanların nedeni olmaklığı açısından bir kudretin var olduğunu sezersiniz ancak. O sezi işte diyor ki ben oyum ki, ben oyum ki. Ben dedikçe maksadımdır kudretin. Çünkü kudrete kadar da sezebilirsiniz. Yani varoluşun nedeni kendi dışında bilirim. Bunu bilebilirim. Bilimsel olarak da bilirim. Felsefe olarak da bilirim. Ama neliğini ancak sezerim. O da kudretidir. Ondan öteye hüve, yani ben sırrına geldiğinizde orayı da sezem. Orayı ne sezebilirsiniz ne de bilebilirsiniz. Şimdi orada ihtişam, işte azamet şeyi var, azamet alemi var, hüve sırrı. O zaman ne olacak? Peki oraya kadar işte geldik, aklımızda geldik, sezgimiz de bize, refrefimiz de getirdi, bizi oraya koydu. Cebrail getirdiği yerden refref aldı, götürdü diyor ya, işte gittik, sezgimizle de gittiğimiz bir noktada kaldık. Peki ondan sonra, ondan sonra ancak hitaba mazhar olabilirsiniz. Ne biliş ne de seziş vardır. Orada keşfte durur. Orada hitaba mazhar olursunuz. O zaman işte o gelir ki, içinize doğar ki, o kaynaktan size akar ki, matlav-ı şems-i hüviyet, çünkü beni merak ediyordun, ben o, oyum, hüve. Hüve aslında üçüncü tekil şahıs olarak gösterilir ama benim sırrıdır. Denin sırrı hüvedir. Çok ilgi çekicidir burası. Biliyorsun Muhittin İbn-i Arabi, bu şeyleri, kavramları bu vahdeti vücut felsefesi için anlatırken şöyle der. Der ki hü dediğimizde, hüve dediğimizde, yani Arapçada bu üçüncü tekil şahıs olarak o demektir. Biz Türkçe'ye çevirmiş olalım şimdi. O dediğimizde diyor, eğer üçüncü tekil belirli bir şahsı kastetmiyor isek bu seda, bu nida döner, onu söyleyene gelir, kendisindeki bütün varoluşları aşarak onun zatını işaret ederdi. Hani en başta bir şey demiştim, benini nasıl işaret edeceksin diye. İşte ancak hüve diyerek, yani o diyerek. O nedenle de bütün sufilerin ağzından hü düşmemiştir. Hüve, hüve, hüve dedikleri budur. Çünkü hüve diyerek aslında ben diyorlar. Ama bu ben ene değil. Niçin hüve diyeyim ki ben diye diyebilirdim? Çünkü hüve benim sırrı, bütün benlerim beni. O zaman hüve, peki zaten sen buna talip oldun, kudretine kadar da sezdin. Şimdi sana hitap şöyle geliyor. Matla-ı şems-i hüviyet.
o hüviyetin, yani hüviyet burada ne? O işte ben, ben kavramının asıl menşei, o hüviyetin mutlak güneşi olan ne? Ben. İşte ben o. Yani ben sıra açıklanıyor burada. Peki ekvan, işte kainat, bütün kainat, evet, onların hüviyeti, bütün kainatın hüviyeti, ortak beni. Bütün var olanların ortak beni. Çok şimdi burada tevhidin çok böyle cembülcem makamları, zirveye doğru gidiyor burada kavramlar. Düşünün ki bir ben tınlaması sanki künle eşdeğer burada. Hani kün dedi, bütün alemi halk etti dediğimiz aynı zamanda ben demektir. Yani hüviyetin kendisini ishar etmesi, kainatı var etmesi ben sırrıdır. Şimdi burası, buraya ancak irfan sahipleri ulaşabilir. Yani o hitaba muhatap olabilir. O zaman ona muhatap olabilmesi için de vahdete gelmesi lazım. İkincisi de ne diyor? Ben oyum ki benliğimden zahir olmuş vahdetin. Senin sıfatlarının, farklı görünen sıfatlarının birliği, burası çok mühimdir. Bütün kainatta sıfatlar, farklılıklar aleminde kalmıştır. Tevhidi, birliği insandadır. Vahdet deryası insandır. Şimdi insan bunu kendine yakıştıramıyor. Kendi üzerine dönüp, çünkü kendisini zannettiği için, kendini kulak zannediyor, ayak zannediyor, burun zannediyor ya, kendisini zannettiği için o zaman vahdetin, merceğinin kendisinin olduğu, tecelli yerinin kendisinin olduğunu fark edemiyor. Eğer kendi zannından kurtulur da, kendi zannındaki işaret ettiği hallerden bırakır, teslim olur, hatta kendisine, kendi varoluşuna bırakırsa kendisini, o zaman bakar ki bütün alemde dağınık halde bulunan sıfatlar kendisinde vahdete gelmiştir. O zaman vahdet, derya dediğiniz zaman çok büyük, geniş, büyük bir işte deniz anlarsın. Damla dediğin zaman minnacık bir su damlası anlarsın. İnsanda bir drop, bir damla gibidir şeyin, kainat denizinin yanında gibi görünüyor ya, işte burada işler ters. Hep tohum, ağaç meselesi. Burada işler ters. Vahdet deryası insandır. Hep burada da anlatılmak istenen o. Kemale doğru gidiyor, bütün şeylere bak diyor. Ejderha hitap ederken orada diyor ki ejderha diyor, ey gafil diyor, ejderha diyor. Nefse söylüyor yani bunu. Ey nefs, yani ey nefsim dese de olabilir diye. Ey ejderha. Burada çok güzel bir anlatım dili tabii. Sen diyor ne zannediyorsun? Bütün bu var olan alemdeki her şey rape ejderhası vardı ya en başta, şüphe ejderhası, aynı zamanda nefsin kendisi o. Şüphe ejderhası der ki ya niçin var bu alem? Ne var bunlar? Taş niçin var? İşte bu ağaç neden var? Bu ne oluyor yani? Güneş varmış, tabii işte dünya var. İnsanlar ölüp gittikten sonra bütün bu yatırım boşuna mı? Kim yaptı? Ne oldu? Böyle saçma sapan şeyler bunlar der. Nefs böyle der, ejderha böyle der. Ve habire geçen şeyde de anlattığımız gibi 7 tane hem nefs mertebesi olarak hem insan cemalindeki o 7 işaret sebel mesane olarak hep bakir gelir, bakir gider. Yani bakireleri yer ya, o ejderha dediği budur. Bu dünyaya gelip kendini bilmeden giden insanları kastediyor. Onları bu nefs ejderhası, bu rey ejderhası yer bitirir götürür. Peki tamam da bak, bütün bu şeyde kainattaki var olan eşyalara irfan gözüyle bakabilseydi, yani var olan nesnelere İrfan gözüyle bakın, ne görecekti? Görecekti ki her zerre yeksan, her zerre reksan, uçup giderler kemale doğru. Hepsi kemale doğru gidiyor. Evrim var burada. O evrile evrile, her bir varlık evrile evrile bir makama, bir toplama yerine doğru gidiyor. Toplanma yeri, cem yerine gidiyor, cemme gidiyor. Neresi onun? Vahdet deryası. Vahdet deryasına gidiyor ama çok ilgi çekici bir şey bu. Okyanus damla içinde. İnsan. İnsana gidiyor. İnsan surata da, sirete de vahdet deryasıdır. Baktığın zaman bütün alem insana müştaktır. İnsana iştiyak duyar. İnsana ulaşmaya çalışır. Onun için Emre'nin bir sözü var. Der ki Adem'i anlatırken bütün kainatı, o değiş olarak, doğuş olarak söyler. Bütün kainat benim toprağımda gizlidir der. Hakikaten öyledir. İnsan evrimin son basamağı. Bütün varlıklar ona doğru geliyor. Devinip ona geliyorlar. Devinip ona geliyor. Yani şöyle desek yeridir. Kainatta var olan her zerre devinmektedir. Yani hareket halindedir. Durağın hiçbir şey yoktur. Fakat amacı miraçtır. Miraç da insana ulaşmaktır. İnsana gelmektir. Şimdi Allah Allah ne biçim tersten bir şeyler okuduk gibi sanki değil mi? Bu insan nedir? Nasıl bu insan? Ha, bu insanın sırrı işte sırrı kendisinden ayrı olmayan, kendisinin de cüda ayrı olmadığı varlık ki o varlıktan ayrı olmayı kimse başaramaz. Hani sanki böyle kendiliğimde ben varlıkla beraberim. Çünkü öyle istedim. Bari ben biraz ayrı durayım şu varlıktan. Kimse buna mümkün. Kimsenin kudreti yetmez. Onun için tevhidi ortadan kaldırmaya, Allah'ın nurunu, tevhidi, vahdeti ortadan kaldırmaya kimsenin gücü yetmez. Ateist diye kendini nitelendiren ki ben hep söylerim bir tek ateist var o da Allah'ın kendisi. Çünkü Allah'ın Allah'ı yoktur. Herkesin ilahı var. Allahsız olabilir insan zannında. Ama varlığında, onun varlığından ayrı düşebilir mi? Yani insan. Kendi varlığından ayrı düşebilirse tamam buyursun. Hakikaten olmuş demektir. İşte varlığından ayrı düşmek olanaksız. Vahdetten kopmak, ayrılmak olanaksız. Peki ne oluyor? O zaman yani herkes bu deryadaysa, evet herkes bu deryada ama bakir gelir bakir der. Kendisi zevkine varamaz, kendi tadına varamaz, kendi özüyle tanışamaz diye bütün bu buhran, onun için bu irfaniyet mektebi sürekli bu buhranı ortadan kaldırmak istiyor. Yani ey insan kendi varlığından cüda olamazsın. Ancak aklın cüdadır. Gel etme, eyleme. Kendi varlığının tadına var. Miracını kendinde sen de tamamla. Çünkü sen de bütün varlık mirac etmiş. Senin şuurun gitmiş taşla toprağa takılmışsa hala, işte putperestlik dediğimiz odur. Kendi üzere, hani aklını başına topla dedikleri. Kendi üstüne gel de miracını tamam et demek. Mana itibariyle böyle yaklaşılabilir.
Gerçekten tevfik olmazsa tarifte bir şey yarar. Ben şeyleri tarif ettim. Kasin tevfikiniz.
Estağfurullah ama yok. İsmail.
Kazandırdı.
İsmail ne oldu? Bak biz nefsten kaçıyoruz.
Yok ben nefsi söylemiyorum.
Nefsimizi kapatıyoruz.
Burada bir iş, bir mevzuya işaret ediyorum. Ha, meselenin hikayenin daha iyi anlaşılması için. Hani itikafa çıkmış derviş nasıl tevfik ettiyse size burada bir sizin tevfikinizde meseleyi o şiirleri kalp, içine kalp ve ankanın geçmediği fakat bizatihi kalp
İnsandaki vasıflar gösterilebiliyor. Ama onların benini gel de göster bakalım. Hepsi bana ait ama ben nerede?
Evet bu başka bir mevzuyu açacak. Ben hemen açmadan kısa bir ara verelim diyorum.
Şal Fokdure, biz türkü söyleyen hanımefendinin bir Fransız olduğunu evet. Biz de hem dinlerken konuşuyorduk. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? O kalbinde o ateşi yakmış işte. Evet. O zaman demek ki Fransız da olsanız, İngiliz de olsanız, Türk de olsanız İçinizde o ateş yanarsa insansınız. Eğer içinizde o ateş yanmazsa o zaman hangi milletten olursan ol. Hiçbir değeri yok bu işin. İş bu ateşi yakmakta. Biz şimdi bazı dostlarım diyor ki işte Metinciğim işte sen şöylesin böylesin aslansın kaplansın. Diyorum ki gözünüzü seveyim. Eğer Metin kıymetli bir şey olsaydı ben onun peşinde giderdim. Ben ondan kurtulmanın peşinde gidiyorum. Nitekim sohbet öncesi bakıyorsun değil mi çiğ çiğ bir hali var. Kendisi kendisinden hoşlanmaz, kimse ondan hoşlanmaz bir hal. Ama piştikçe, yandıkça, o kendinden çıktıkça manası, o zaman gelene eyvallah. İşte o da neydi? Hitap meselesi ya şimdi. Sırrımdan bana hitabı, kapısını açabildiğimiz ölçüde, o zaman var olan hak. Kimse ona sahip çıkamaz. Kimse diyemez ki benim. Onun için burada beni vurguluyor diye hem orayı açıyorum. Yani benlik Allah'a mahsus. Kim benliğe düşerse o zaman şirke düştü diyoruz işte. Sahiplenirse bu benim şu senin falan. İşte şeyin biraz önce söylediğim gibi hani 30 kuş simgesini bırakalım bir kenara. Bugünkü şeyle dille aşikare konuşalım dedin ya. Elin gitti aynanın karşısına, gözün gitti aynanın karşısına. Bu İsmail bir arada çok güzel zevk ettiydi. İşte burnun gitti, ayağın gitti aynanın karşısına. Sonra bir baktık ki hepsi bir vücutmuş. Tek tek gittiler ama baktılar ki hepsi bir vücut. Ha nasıl bu böyleyse vahdet deryası İsmail'cim ne güzel bir örnekledin. Nasıl bu böyleyse o zaman vahdet deryasında beni yani hüveyi bendeki sırrı kim sezerse kudreti ilahi sezerse ona hitap gelir dediğimiz bu. O zaman sahiplenemez. İşte arkasından da bu sahiplenememenin özelliği olarak fakr-ı fahri, el fakr-ı fahri. Onun için fahr-ı alem diyoruz. Fahr-ı alem, Mustafa. Neden? Çünkü işte o el fakr. Fakr burada kendi varlığının olmadığını ama varlığın ezeli, ebedi olarak, bir payan olarak var olduğunu ve onda hak olduğunu idrak eden insan.
İşte onun için Mustafa ağlıyor. Mustafa sırrından biraz azıcık söz edeyim. İsmail'cim farkındayım. Sorularım var. Sen şey diyeceksin bugün ne yapayım ki tutamıyorum böyle. Fren patladı galiba. Bırakacağım yani. Şimdi diyor ki Mustafa oldu. Mustafa bir isim gibi. İşte Muhammed Mustafa falan. Hayır, Mustafa bir sıfat, bir nitelik. Yani kazanılmış bir şey. Nedir o? İstifa etmiş. Neden? Benliğinden istifa etmiş. Zanlarından vazgeçmiş demek. Ama ikinci manası Mustafa. Estefa, seçilmiş. Ha, kim ki kendi zannından, ben zannından istifa eder, o zaman varlığında seçilir, hak ile hak olur, Mustafa olur. Mustafa, estefa ile istifanın birleşimi tevhididir ki işte o zaman Muhammed Mustafa oldu diyoruz. Sonra ne oluyor? Muhtar oluyor işte, özgür oluyor. İhtiyar ediyor. Ondan sonra Mahmud oluyor, hamlediliyor bak. Hakler oraya gidiyor. Şimdi bu sırlara tabii fazla detaya girmeyelim. O zaman haddimizi aşarız. Zaten habire de aşıp duruyoruz efendim. Haddi hududda duralım efendim.
Az önce sözlerinizin arasında geçen insan bu dünyaya gelir. Hiçbir şey farkına varmazsa, irfan yüzü açılmazsa işte baki şeyle baki ejderhası, nefis ejderhası onun yeri duyuyorsunuz, alır götürür.
Alır götürür.
Götür demiştiniz. Evet. Şimdi ben bu sözünüzden yola çıkarak hikayeyi tekrar deneyeyim. Bu levhayı alıyor Raci, Şehzade ve arkadaşı Bahadır. Fakat bir şey anlamıyor. Bir şey anlamıyor ve iki seneye kadar şarka doğru. Birinci sorun bu. Şarka doğru. Yani güneşin doğduğu yere doğru gidiyor. Bu nedir? Birinci sorun bu. İkincisi, iki seneye kadar milleti muhtelife, yani çeşitli ülkeler ve milletler arasında dolaşıyor ve yüzlerce şehir görüyor. Fakat Kafta hakkında bir doğru bilgiye sahip kimseye rastlayamıyor. Yani hala ejderhanın kurbanı olmaya
devam ediyor. Yani devam seyir usulük içinde dahi, burada onu anlatıyor.
Evet,
buradaki, seyir usulük içinde dahi insan
buradaki ben bu şehirleri ve milletleri kendisi Kafta hakkında sağlam bilgi vermeyen şehir ve bilgili milletleri sizin az önce o kör olarak giden ve ejderhası, nefis ejderhasına yedi bakire ve yedi bakire bu yedi duyusunu açmadan, irfan gözünü açmadan giden birisine ben arasında ilgi kurarsam fazla abartmış olur muyum?
Hayır.
Yoksa aynı o...
Tam da kendisini söylüyorsun. Şimdi İsmail'cim, genellikle İsmail dostumuz şeyde, tevazuda efendim, dolayısıyla hep tedbirli konuşuyor. Ama zevki tamamdır efendim. Biz zevkine bir payan olmadığını biliyoruz. Onun için tedbiri terk eyle, takdir hüdanındır İsmail'cim. Sohbet gittikçe sohbetin gittiği yere doğru gidelim yani.
Ben tevazudan veya tedbirden değil, emin olmadığım için öyle söylüyorum. Şimdi o siz söyleyince aklıma geldi. Hem açılsam.
İçimizde doğanları kulağımızda duyduğumuz zaten sohbet o demek. Biz de içimizde doğanları kulağımızda duyup bir şeyler söylüyoruz. Şimdi yani, burada gerçekten heba olan nice dünya görüşü, nice ideoloji, nice efendim zan, nice insanlar girip gidiyor ki bu nefs ejderhasını, rape ejderhası onu yiyip bitiriyor. Nefs ejderhası biz tabii hep şey tarafına bakıyoruz çoğu zaman. İşte arzuların, emellerin kurbanı olması insanın ve onunla kendi çıkarları, kendi dediğimiz burada asıl kendilik, asıl beninin sırrına varmayan insanın zanni benliği için, yani nefsi için her şeyi kurban etmesi, her şeyi zalimce davranması, hoyratça davranması, işte dünyayı tüketti, dünyayı mahvetti, ozon tabakasını deldi, iklimler değişti, buzullar eriyor. Bunların sebebi kim? İnsan. Hangi insan? İnsan olmayan insan. Yani benliğin kudretine, sırrına, sezgisi olmayan insan. Sadece kendini materyal bir varlık, robotik bir varlık olarak, taş gibi, toprak gibi bir varlık olarak, taş gibi, toprak gibi olsa alnından öpeceğim. O çünkü doğada en ufak bir zarar getirmiyor. Hayvan doğaya bir zarar mı getiriyormuş? Nerede görülmüş? Doğaya zarar getiren yegane varlık beşer. Onun için insan diyemiyorum, şer dolu olan. Ha, o zaman bu varlık nefs ejderhasının kurban olmuş gidiyor ya, bu sefer biz nefs ejderhasının zatını merak ediyoruz. Nefs ejderhasının zatı nedir? Rape'dir. Onun için rape ejderhasına diyoruz. Yani kuşku. Efendim bilimsel kuşku. Ya bilimsel kuşku aklın davranışı metot. O yoklama metodudur aslında. Bilimsel kuşku demeye de gerek yok. O yoklama metodudur. O başka bir şey. Ama bu psikolojik bir hastalık tipinden bir kuşku mu? Hayır, o da değil. hastalık hani insan şey eder, kuşku hastalığı vardır. Değil mi? Paranoya kadar giden. Efendim şüpheye esir olur insan, şüpheye idefiks olur. İşte acaba şöyle mi oluyor, acaba böyle mi oluyor, başım başım mı gelecek, şu mu olacak ya da işte ne bileyim eşim beni aldatıyor mu, yok şu bilmem ne mi oluyor falan. İnsan hayatında sürekli böyle evhamlar yaratır. Bunlar evhamdır. Bunu da kastetmiyoruz biz. Nefs ejderhasının zatının reyb diye çok özel bir kavramla şüphe de Arapça söylenebilirdi, şüphe denirdi. Şüphe denmiyor da reyb deniyor. Bunun bir nedeni var. Yani insan reyb, kuşkuyu kaldırdığı yerde emin olur, iman eder. O halde burada nefs iman etmemiş insan demek. Çok açık. Ejderha bu. Yani kuşkudan kurtulamamış. Hangi kuşkudan? Kendi varlığının ezeli ebedi olduğu kuşkudan. İnsanlar öleceğin korkusu için nedir? Habire öldüm öleceğim. İşte aman oradan korkar, buradan korkar. Neden? Gerçekten ölmeyecek bir varlık onun sırrıdır ama ondan bir haber. Bu kuşku yani aslında bütün hastalıkların, bütün korkuların, hastalıkların dediğim psikolojik manada, bütün korkuların temelinde ölüm korkusu yatar. Ama ölüm korkusu imansızlıktır. İmansızlık dediğim bu inanmak inanmamakla ilgili bir şey değil mi söylediğim? Buradaki iman emin olmak. Emin olmak bilgiyle olur. Ancak insan irfani bir bilgiyle buna ulaşabilir. Zahiri bilgiyle ulaşamıyor. O nedenle burada söylediğin şehirler geziyor, o birçok dünyanın her tarafını geziyor. Yani bilgi dünyasında geziyor. Ama emin olamıyor. Demek ki bulacağı bilgi zahirde bildiğimiz manadaki aklın bilgisi değil. Çünkü aklın bilgisi buraya bizi ulaştıramıyor. İrfana ihtiyaç var. O zaman da gidip bir teslim harabesi, harabat bir gönül ve onun kuyusunun içinden nefsin elinden kaçarak çıkartabileceği, hatta orada nazardan da bahseder, nazar kuyusu der, orada nazar kuyusundan çıkartıp getireceği bir sır var ki o kendi sırrıdır. Ona mülaki olan onlar azadedir, onlar muhtar, onlar ihtiyar ederler, onlara korku kalmaz. Örneğin hatırlarsın bir ayet var, la havfun aleyhim ve lehum yahsenun, ne diyor? Onlar hüzünlenmezler, korkmazlar da. Kimler? Hakikate erenler. Yani ne demek? Niye? Bak hüzün, burada hüzün belki daha nostaljik bir şey oluyor. Üzüntü ve korku kalmaz diyor insanlarda.
Ne geçmişlerinden ne geleceklerinden.
Evet biter. Şimdi bakın asıl ana tema budur. Bir insan kendine dönüp baksın. Acaba ne haldeyim? İyiye mi gidiyorum? Kötü mü? Nedir? Yani durumum nedir benim? Hal ve ahvalim nedir diye insan soruyorsa hemen soracağı şeylerden bir tane de biz ekleyelim, sıkıntıyı diyelim. Üç halin kendisinde olup olmadığını sorsun. Bir insanın hakikate varmamadığını kendi üzerindeki testi budur. Bir, üzüntüden, üzüntünün esiri midir? Geçmişten üzüntü taşıyorsa, hayıflanıyorsa habire hayıf, hayıfın aleyhim. Habire hayıflanıyor. Ya efendim işte öyle oldu da böyle oldu da zaten işte benim işte o gün öyle yapsaydım keşke böyle olurdu, böyle olmazdı falan filan. Hayıf içindeyse bir insan hakikatten bir haberdir. Korku geleceğe ait bir şeydir. Korku umudun kardeşi. Eğer orada umut ediyorum şu olacak, umut ediyorum bu olacak, çalışmalarım şu yöndedir, işte bilmem yatırımım bu yöndedir, planlarım şu yöndedir diye umut edersin. Ama içinde giderek büyüyen bir korku vardır. Acaba olur mu, olmaz mı? Acaba. Bak reyb. Reyb acaba ejderhası. Yer bitirir seni. Bak ejderha değil mi bu? Seni yiyip bitiriyor. Üzüntü ejderhası. Geçmişte yaptığım hatalarım, yokuşu, kaçırdığım fırsatlar yiyip bitiriyor. Gelecekte de yine reyb ejderhasının şeyi. Korku olarak seni kapsıyor. Peki anda dursak acaba becerebilir miyiz durmayı? Diyelim ki geçmişi ve geleceği düşünmediğimiz bir anda durabildiğimizi düşünelim. O zaman da sıkıntı basar. Sıkıntı ejderhası tepemize biner. Yandım Allah. Peki bak zamanda çare yok. Geçmiş zamanda duruyorum üzüntü. Efendim bazı insanlar söyleyebilir. Yok canım niye herkes geçmiş zamanı üzüntü diye algılamaz. Geçmiş zamanda hoşnut günlerimiz var. Onları anımsarım. Onlar da hüzündür. Onlar da nostalji dediğimiz hüzündür. Hiçbir zaman doğrudan doğruya o günkü aldığın sevinci duyamazsın. Ah ne güzel sevinmiştik o gün olursun. Demek ki geçmişten olumlu olarak hüzün gelir. Olumsuz olarak üzüntü gelir. Gelecekte olumlu olarak umudun vardır. Olumsuz olarak korkuyu taşırsın. Anında da sıkıntı olumsuz ama sıkıntı çok önemli. Hani varoluşçuların da çok üzerinde durduğu, Sartre'nin üzerinde durduğu, Kierkegaard'ın üzerinde durduğu, Nietzsche'nin üzerinde durduğu, birçokların üzerinde durduğu halde durduğun zaman, anda durduğun zaman duyduğun sıkıntı. Bu sıkıntı çok mühimdir. Bu sıkıntıyı hazmedebilen insan
Hani sıkıntıdan kurtulmak için hemen bir şeyle meşgul olmak istersiniz. Ya televizyon seyredeyim, ya kitap okuyayım, ya arkadaşımı arayayım, ya kalkayım biraz dolaşayım, of daraldım dersiniz. Kendinizle baş başa duramıyorsunuz, dikkatinizi çeker. Çok mühim bir şey bu. Kendiyle baş başa kalabildiği anda insan o zaman huzurdadır, zevktedir, muhabbettedir, hakikate giden insanın yolu. O zaman sevinç başlar. Demek ki halinde iki, bulunduğumuz halde de iki durum var. Birisi sevinç, birisi sıkıntı. Sıkıntıyı hazmeden varlığın sırrına erer, sevince kavuşur. İşte asıl anlatılmak istenen bütün bu maceralarda bizim ne yapabileceğimiz anlamında söylüyorum, bunlara işaret etmektir. Yoksa bu terane olur. İşte bir macera böyle simgesel olarak anlatılıp gidiyordur. Peki bize ne kardeşim, biz ne yapacağız? Bir kere tespit edeceğimiz şey bu. La havfun aleyhim ve lahum yahsenun dediği zaman onlar hüzünlenmezler ve korkmazlar. Kim bunlar? Hakka raci olanlar, rücu edenler, aslına kavuşanlar, beni bulanlar. Ki beni bulduğu zaman benim tek bir sedası vardır. Enel hak. Başka sedası yoktur. Efendim Hallacı Mansur Enel Hak dedi. Hallacı Mansur Enel Hak demedi. Nereden dedi? Hallacı Mansur hala orada mıydı? Enel Hak denen yerde zat-ı ilahi var. Kimmiş Hallacı Mansur orada? Kendinden soyundu, söyleyen söyledi. Enel Hak, ben sırrı bu. Onun için hak, ancak ene diyecek olan haktır diyoruz işte orada. Enel Hak demek o demek. Yoksa insanlar çıkıyor, ben hakkım, sen de haksın değil mi galiba falan, böyle bir şey olur mu? Bunlar şeyin böyle aklın oyunlarına tuzaklı, nefsinde oyunları var. Onların birine tuzağına düşmüş olan bir insanın kendi kendine, kendi zavallılığını, kendi efendim hüsranını baş tacı etmeye çalışarak üzerine geçmişten bir sufinin, bir irfan sahibinin, bir hak sahibinin sözünü yerleştirmeye çalışıyor. Nasıl ki Celaleddin Rumi iken Celaleddinliğini terk etti şemsin karşısında, güneşin karşısında, ondan sonra Mevlana olduysa Celaleddin, Mevlana olduğu zaman artık Celaleddin Mevlana oldu diyebilir misin? Mevlana var orada, Celaleddin nefy oldu. Celaleddin ortadan kalktı ki Mevlana'dır. Tebrizli Muhammed kendinden soyundu, şems oldu. Artık güneştir diyorsun. Bak güneş diyorsun. Güneş ne diyordu burada? Güneşi anlamak bakımından ne diyor? Matla-ı şems-i hüviyet. Bak şems-i hüviyet. Onun için hüviyet simgesel olarak zahirde güneşe benzetilmiştir. Bu da manada aşk demektir. Zat-ı ilahi aşktır. Oraya ancak kendini ifna eden, kendi egosundan kurtulan, nefsinden, şüpheden kurtulan varır. Çünkü onlar hep sevinç içindedir. Onlar cezbe-i cazibe içindedir. Şimdi bu, ya kardeşim bu ne işe yarar, bunu okulda mı okutacağız, işte nerede ne yapacağız, nasıl bir şey bu, nedir bu bilgi? Biz daha çok günlük yaşamımızdaki sıkıntılarımız var, onlardan dem vuralım ve biz bunların çaresine bakalım diyor insan. Biz de diyoruz ki, tabii ki terziye gittiğin zaman, elbise nasıl dikilir? Elbisenin renkleri nedir? Kumaşın kalitesi nedir? Bunları konuşacaksın. Oturup orada yemek nasıl pişirilir konuşursan edep dışı olur çünkü terzidir. Orada kendi yaptığı iş var. Peki gidersin berbere, o da saçın nasıl tıraş edileceğini, insanın güzelliğini nasıl o yolla elde edilir. Dişçiye gidersin, diş üzerindedir. Demek ki her şeyi hak üzere olmak için kendi hakkını vermek icap eder. İrfan üzere sohbet ederken de günlük meseleleri bırak, şu aklın kendi aklı maişet, yani meaş, aklı meaş gitsin o yapsın. Aklı meaat üzerineyken de bu sefer ya günlük bu kadar sıkıntı var, sen bizi avutuyor musun arkadaş, nedir bu irfan sohbetleri? Ha, her şeyin bir derecatı var, bir zevk yeri var, hakkı kendi yerindedir. Enel Hak da aynı zamanda benim tecelligahı olan bu makamattır. Ben her yerde bir tecellidedir ve her tecellinin kendisi haktır. O zaman çok dikkat edilmesi gereken husus budur. Hakkını zayi etmemek. Bir başka tecellideki hakla bir başka tecellideki hakkı karıştırmamak icap eder. Bu da irfaniyetten gelir.
Yani sizin söylediklerinizden bir kalpte aynı anda şüpheyle iman
bir arada olmaz.
Olmaz. Peki bu niçin Şehzade ve Bahadır Kaf ve Ank hakkında kendisine verilen bu levhalardan bir şey anlamak için doğuya doğru, güneşin doğduğu yere doğru gidiyor?
İşte hüve, zat, yani beni aramaya giderler.
Bunun demek özel bir anlamı.
Özel anlamı bu. Beni aramaya gitmek doğru demek, yani ben neyim sorusunun yanıtını aramaya gitmek, güneşe doğru gitmektir. Şarka doğru gitmektir. Çünkü kaynağı, güneşin kaynağı şark olarak zahirde izah edilmiştir.
O, i̇şte bu içten doğuştan anlayabilir miyiz? Bu işler
tamam mı? Tamam. kendi içine dönecek. Kendi içindeki güneşe işrak, aydınlanma dediğimiz evet. şey. Kendi iç güneşine ulaşmak ve nura kavuşmak dediğimiz.
Dünya yani Çin'e doğru falan gidiyor gibi değil.
Hayır, doğrusu. Yani öyle zahirdeki şey doğuya doğru gitmek, Hindistan'a veya Çin'e doğru gitmek evet. anlamında anlayabilir insanlar.
Anlayabilir de.
Öyle bir şey değil.
Tabii bizim burada söylediğimiz.
Batına doğru gitmek. Hı. Batına daha doğrusu. Kendi
i̇ç doğru.
içine. İşrak. İçine yani. Ve hakikaten ne diyordu şey İdris, Hermes, İdris Nebi. Hani İdris Nebi hülle biçer gezer Allah diyor diyor. Ne diyor İdris Nebi? Gökteki gördüğünüz, semada gördüğünüz güneş her zerrede vardır diyordu. Her zerrede güneş var. Aa, atom bugün biliyoruz. Ama diyor aynı zamanda her insanın kalbinde de var. Göktekine atom diyor. Atom. Zerrelerde olana yani her zerrede olana atom. Daha sonra atom diye Grekçe'ye geçmiş olan atom diyor. Her gönülde olana da amon diyor.
Sevgi.
Amon sevgi, kozmik sevgi. Yani şimdi bu varlıklar yani şunu gösteriyor bize. Bunlar üç ayrı varlık gibi görünüyor. Ama tevhid et. Bunlar varlıkta birdir. Varoluşta ayrıdırlar sadece.
Evet.
Tevhide ancak bu sevgiyle gelebiliriz.
Şimdi bundan sonra biz yine hikayemize bağlı olarak yolculuğumuza devam edelim. Kendileri gibi daha önce oradaki Mithat harabelerinden alınmış bir levhaya sahip bir reis-ül ulemayı, alimlerin reisine karşılaşıyorlar. İşte tellal çıkartıyor malum hikaye ve buluşuyorlar. Onlarda da bir tane bir başka yine onda da altı beylik bir şiir var.
Evet. O levhada da. Altıdan gidiyoruz bugün. Ama üçten altı yan yana getirme sakın ha. Orada 666.
O da var. Reis Ulema da bir araya geldi. Şehzade Bahadır'lar bir araya gelince yine bu üç taneyi kendilerine sunulan üç levhadaki üç şiiri yine anlayamadılar. Ne Kaf'ı, ne Anka'yı, ne de Ejderha'nın sorduğu sorunun cevabını bilemeyince siz bu konuşmanızın içinde Ejderha'nın sorusuna nispeten cevap verdiğiniz için ben tekrar oraya daha sonra döneceğimizi de tahmin ederek burayı geçiyorum ve bir başka mevzuya temas etmek istiyorum. Reis Ulema, Şehzade Bahadır, ellerinde üç tane levha var. Bu üç tane levha biz daha sonra kitabın bölümün sonu okuduğumuz için biliyoruz. Bir Kaf'ı, bir Anka'yı ve bir Ejderha'nın sormuş olduğu sorunun cevabını içerdiği halde anlamadıkları için Adem Tepesi'nde, Yokluk Tepesi'nde evet. itikafa girmiş, uzdete çekilmiş, kendisi kendisiyle yalnız kalmış. Herhalde ki yalnız kalmadan sıkılmayan birisi olacak. Bir, herhalde kaldığına göre hak yolunun bir yolcusu olsa gerek. Hem böyle hikmetli irfan sahibi olacak, hem kendisine sorulan sorulara cevap verecek, hem Yokluk Tepesi'nde itikafa çekildiğine göre
sıradan birisi, desek yeridir
yani. Sıradan birisi olması lazım. Gidiyorlar. Adem Tepesi ve itikaf. Bu iki söz üzerinde dinleyicilerimizin belki merak edenleri için özel olarak söylemesine şeyler var. Adem Tepesi ve itikafı
evet,
gibi.
Zaten şey var, senin bir sözün vardı geçen gün çok hoştu. Dedin ki bu kitabı okurken abi dedin hep aynı şeyin etrafında dönüp durduğumuzu fark ettim dedim. Bir tevhid noktası etrafında dönüp duruyoruz. Yani hangi tarafını açsak, neresine baksak böyle bir durum var ortada diyorsun. Fakat çeşnisi fazla, rengi fazla, revnakı fazla. Yani hep aynı noktanın etrafında diyor. Tevhid yani. Tevhidi evet. konuşuyoruz haberi. Haberi tevhid konuşuyoruz ama bu tevhid hakikaten bu nokta sonsuzdur. Noktanın sonsuzluğu diyor Lütfü Efendi değil mi? Lütfü Filiz Efendi ne diyor? Noktanın sonsuzluğu. Şimdi bir dakika ne demek? Nokta nokta işte. Sonsuz. Bütün varoluşun bir noktanın sonsuzluğu içinde. Aperyonlar gibi. Bir noktanın sonsuzluğu içinde gerçekleştiği. Aynı zamanda manaya da çekildiğinde bir noktayı anlatmak için bütün bu ilim deryaları aslında hepsi gelir bir noktada bağının beynin altındaki noktada tamam olur. Şimdi niye bunu söyledim? Gene dönüp dolaşıp tevhidi konuşuyoruz. Bir zaman sonra irfan sahiplerinde geldikleri cem mertebeleriyle ilgili olarak bu kitaptaki bu çok açık irfanda hep tevhidi konuşuyor halinden kitap sonrası günlük konuşmalara ve günlük ilimlere veya aleme seyran ettiği zaman bakacak ya bütün yaşam doymuş meğerse. Ha bütün yaşamda nereye baksam hep tevhidin etrafına dönüp duruyormuşum. Bireşimin etrafında dönüp duruyormuşum. O hüvenin etrafında dönüp duruyoruz. Ha, şimdi bu hüvel gayb ancak Adem tepesi işte bu zirve anlamında tepeyi burada kullanıyor. Adem yani yokluk. Dikkat edersen bütün anahtar kelime, yani tevhidin, kelimeyi tevhid dediğimiz anahtar kelime nedir? La ilahe illallah. Şimdi bu la ilahe illallah sırrını bütün baştan beri konuşuyoruz aslında. La ilahe, ilahı kaldırmak. La kalma, yok demek. La ilahe, şimdi bu ilah sözcüğü, böyle tapınılan putlar, mutlar falan gibi yorumlanmış. Hayır, onlar da içinde de zanlarımız, hatta bütün bildiklerimiz. Bütün bildiklerimiz. Bütün bildiklerimizin la edilmesi, ifna edilmesi, onlara bel bağlamamak, yani bunları unutmak diyoruz biz ama bu unutmak, kaybetmek manasına değil. Onlara tapınmak, onlara benlik yüklemek ortadan kalkacak. Aslında özet olarak la ben demek lazım. Hani la ilahe diyor ya insan, ya la ilahe deme, la ben, illa hu. Yine bak, hu benim sırrıydı. O zaman zanni benimi terk ettiğimde kendi sırrıma ulaşırım. Burası hem bir seyri suluku, iki sözcük arasındaki zaman, bakıyorsun birbirine çok bitişik. La ilahe illallah dediğin birbirine bitişik bir iki tane sözcük ama arasındaki seyran bütün alemin gelip geçtiği, bütün alemin kat edemediği bir yol gibidir. İnsan da böyledir. Kendinden kendine gidiyorsun, başka bir yere gittiğin yok. Seyahat kendi dediğin gibi Çin'e falan gitmiyorsun. Kendi batnına gidiyorsun, kendi iç güneşine doğru gidiyorsun ama gel de git. Emre'nin güzel bir sözü var. Binler diyor ki, söyleyen dildir duyan kulak, binlerce yıllık bir karış yol. Bak, binlerce yıllık bir karış yol. Ağzından çıkanı kulağını duymuyor. Bir karış yol esasında ama binlerce yıllık, bütün düşünce tarihine bakınız. Binlerce yıldır dil söylemiş, kulak dinlemiş, kendini anlatmış, kendi dinlemiş ama anlamamış. İrfana ulaşmamış. Şimdi mesele burada. Adem tepesine gelmek demek, zirveyi hiçiye gelmek bir anlamda, daha önce de onu görmüştük. Yokluğa, Adem, yokluğa gelmek. Onun için diyor ki, yokluğun varlığı bir kamil insan. Adem de Adem olursun. O zaman Adem. Şimdi Adem, peki Adem nominal bir değer. Herkes için var olan ve her zaman var olan ilk insan demek değil. İlk defa insan olduğun zamanki adın. İnsanlaştığın anda senin adın da Adem'dir. Onun için Ademoğlu denir hep. Ademoğlu, Ademoğlu. Hepimiz Ademoğlu. Niye? Adem yokluktu. Adem onun varlığı. Biz de varlığın çocuklarıyız. O nedenle bu bir ilk insan, bir şey, beşeriyetin babası falan gibi de söylense de buradaki anlaşılması gereken mana itibariyle bu. Şimdi Adem tepesindeki, daha doğrusu Adem tepesindeki ermişliktir ki kendi benliğinden vazgeçmiştir. Ancak o bilebilir. O nedenle oraya gidiyorlar ve o simgesel olarak ona danışıyorlar, o ermişliğe danışıyorlar. O kendileridir. Yoksa bir yerde dışarıda gitmiş bir tepede bir adam bulmuş falan değil. Kendisi ademiyete geldiğinde, yokluğa geldiğinde işte o zaman bilecek. Asıl biliş bu biliştir. Öbürü zandır. Şimdi bu biraz tabii dehşetli bir şey. Biz bunu böyle çok aşikar ediyoruz, fahş ediyoruz falan söylüyoruz. Buna çok itiraz olur yani. Ne demek istiyorsun yani, bizim bütün bildiklerimiz güman mı? Hangi noktada güman? Yoksa günlük işimizi yapıyoruz. Nerede de güman, gayet işimize de yarıyor. Ama nerede güman? Ben sırrını, kendi ben varlığının benliğini, nedenselliğini anlamakta gümandır. Yani hayaldir. Geçerli bir bilgi değildir. O manada söylüyoruz. Yoksa günlük işlerimizi neyle yapıyorsak o akıl o işleri yapar. Onunla sınırlı. Ama aslını bilmeyen akıldan ben ne yapayım? Tezkiye olduğu zaman akıl zeka diyoruz. Zekadır ki keskin bir kılıçtır ki, zeka, bakın biz günlük kullandığımız zeka değildir burada. Tasavvufta zeka tezkiye edilmiş. Yani saflaştırılmış akıl demektir ki, Adem'dir işte. Oraya geldiğinde o aslını bilebilir. Oraya kadar olan akıl bilemez. Yani bunda bu hep aynı şeyi söylüyor gibiyiz ama revnakları çok olan, evet. Fakat tek bir noktayı hep göstermeye çalışıyoruz. Bazen de bozuk plak gibi aynı yerde takılmış, tekrar ediyor falan gibi görünebilir. Orada aklı biraz tutabilirim. Birazcık tutabilirim aklı orada. Çünkü asıl merkez orası.
Evet. Evet. Burada beraberce o reis-i ulema ile birlikte gittikleri Adem tepesindeki mutekife itikafa çekilmiş eline ermişe gittiklerinde ermişin verdiği cevap aslında bu bölümün özeti.
Özet.
Bu seyran, bu devran ezeli ebedidir.
Ha.
Yani bu özeti. Zaten diğer bütün hikaye de bu söz üzerine vurgulanmış. Aslında söyleyeceğini burada söylemiş. Fakat biz tabi metnimize bağlı bir şekilde gittiğimiz için o yürüyüşümüze devam edelim. Sonra tekrar bu Adem tepesindeki mutekiften, dermişten, evliyadan, arif kimseden o levhaların ne anlamaya geldiğini öğrenince tekrar memleketine artık ejderhanın vermiş olduğu, sormuş olduğu suale verecek cevap var ya.
Cevap vardır.
Yani yetişti.
Tabii.
Memleketine geliyor. Memleketine geliyor. Yine bir hayret, yani hayret edecek bir durum. 7 sene geçmiş. Yine bir 7 sene. 7 sene sonra ahali toplanıyor. İşte geliyor, padişaha haber veriyorlar. İşte ejderha geldiği zaman sualine cevap verecek bir derviş geldi veya birileri geldi. Padişah tabii babası yaşlanmış. Oğlu 7 sene tabii genç yaştaki bir adamın 7 sene sonraki bayağı uzun bir süre onun değişmesi. Tabii insan dikkatli bakınca gözünden tanır ama şeklinde bir takım değişiklikler olur. Ondan sonra işte ejderha geliyor. Tabii halk kendisini kurtaracak bir cevap veren bir derviş gelsin sevinçli sokağa dökülüyor. Ejderha meydanım, bana meydan mı okuyorsunuz? Malum konuşmalar. Hayır, sana verecek cevap verecek birisi çıktı içimizden. Bizim sana meydan okumak gibi niyetimiz yok. Diyor, kimmiş o? Karşısına çıkıyor, bak bu sefer tehdit ediyor. Cevap verirsen, veremezsen seni yutarım. Bu sefer 7'den 7 kişi değil 70 kişi alırım diyor. Yani karşıdaki insanı caydırıcılık caydırmayı kararsızlığına belli anlamak.
Eğer kuşkusu caydırmak varsa.
Evet, kuşkusu yok mu korkutmak falan caysın. Fakat o kadar kendine emin ki çünkü.
O zaman ejderha da ne kadar önemliymiş, dikkatimi çekerim yani. O da bizim kuşkumuzu test ediyor.
Yolculuğu
ne kadar iyiymiş. İyi ki ejderha var yani.
7 yıl süren yolculuğunu sağlam yapmış. Yani o kuyulara boşuna inmemiş. O nazara kuyularına, nazara o teslim harabelerine boşuna gitmemiş. Ve o levhaları boşuna almamış. Sinirmiş olmalı ki. Kendine emin. Korkma diyor babasına. Sor. Bu kervan nereye gidiyor? Peki bu kervan nereye gidiyor deyince biz cevabı dönelim. İffeti bir izan. İzan olmayan, idrak olmayan, düşüncesi, ölçüsü olmayan ifrit.
Bu çok önemli. Yine ejderhayı nitelerken dikkat et, neyle nitelendirdi?
Akılsız, izanlı, ölçüsü, haddi bilmeyen. Haddi bilmeyen.
Haddini bilmeyen.
Evet, yani ifrit.
İfrit.
Evet. Şeytan. Yani ifrit. Kötülüklerin kaynağı.
Evet.
Bu muhtaç-ı tekamül-i ekran, bu gelişmeye, tekamül etmeye, gelişmeye muhtaç olan kainat, ekvan, var olan her şey. Bu mahkum-u devran, kervan, bu devir etmeye, dönmeye mahkum olan kervan, yani herhalde insanlık alemi, sırrı bedi hayali, nuru cezab-ı kemale doğru koşup gidiyorlar. Yani bu buradaki,
çok mühim orası.
Uzun uzun açıklamaya geliyor, çok kısa bir şekilde, kendilerine emredildiği, kodlandığı şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Yani kendilerinden istenildiği gibi Allah işte diyor ya, müşrikler istese de istemese de nurunu tamamlayacaktır ayeti gelince. Bu bir kervan var, devran kuruldu, kainat var, onu nur var, sır var ve bu düzen bir gelecek. Yani bu kervan gidecek. Gideceği yerde belli. Nura doğru gidecek.
Tabii cemale doğru gidecek. Örneğin bizim geleneğimizde, Bektaş geleneğimizde devriye dediğimiz bir şey var. İşte bu devranı anlatan. Devriyeyi şöyle koyarız. Halden hale geçiştir ama anlatırken dışarıda bir şey, tenasür zannedilen, bir bedenden bir bedene geçiyor gibi anlaşılan bir suretten bir surete denir çünkü. O zaman da sureti beden zannedenler, bir bedenden bedene ruh göçü var zannederler, öyle anlayabilirler. O da ayrı bir husus durumunda konuşmak icap eder. Ama biz bir halden bir hale seyran ederken, bu devriyi yaparken, insanın eninde sonunda tüm ruhunu tasfiye ederek kemale, bütün insanlar eninde sonunda kemale gelecektir. Bütün var olan varlıklar da insanlaşacaktır. Hepsi insana miraç edecek, insan da cemali görecek. Görmeyen kalmayacak. Çünkü Hakk'ın kendisi bu demektir. Peki ne oldu? Bir gecikmedir ortada, bir gecikmedir gidiyor. Şimdi şöyle düşün, bir hedefe doğru gidelim. Susuz kalmışız, örneğin çöldeyiz. Susuz kalmışız. Efendim bir bardak suya muhtacız ama nasıl muhtaç? Hani çöldeki muhtaçlığı düşünerek söylüyorum. Ve bir tanemiz gelmiş tepenin biraz üzerine, orada suyu görüyor. Öbürleri biraz arkada. Hepsi suya doğru gidiyorlar. Ama kiminin ümidi kırılmış. Ben o suyu bulamayacağım gibi. Halbuki tepeyi açsa orada. Diğeri işte şey olacak. Yani ne bileyim, belki biraz daha vardır, ha gayret filan. Öbürü onu koluna tutacak, yardım edip çekecek. Birisi geriye dönmek isteyecek. Ama tepedeki de geriye dönüp ya seslenecek, gelin burada su var, onlar ister kabul eder ister etmezler. Ama orada da duramayacak, kendisi suya kavuşacak. Suya kavuştuktan sonra ne yapar? gemiye döner, gider diğerlerine alır, emindir artık, kuşkusu yoktur. Gelin, gerçekten su burada. Evet. Onları alır, tekrar oraya kavuşturur. Bu şu demektir, en zalim, en şey olan dahi, en nefsinin kurbanı olan dahi, eninde sonunda ruh kemal mertebeleri aşıldıkta, bu tabi bu bitmeyen bir senfonidir, onu işte söylüyor Ezeli Ebedidir. Her biri hedefine varıncaya kadar, cemale varıncaya kadar bu devren devam eder. Bu da çok şeydir, alem bir iştir, burada fazla bahsetmek de hoş değil.
Evet.
Evet.
Kemale doğru gidiyoruz.
Kervan Kemale mi? Doğru gitmek, bahsetmek evet. Hoş da.
Nuru cezabı cemale. Nuru cemale. Cemalin cezbedici ışığına.
Cezbedici ışığı dediği de çok önemli gerçekten. Çünkü cazibe her şeyin esası kendi varlığı tarafından çekiliyor insan. Kendi doymaz. Bak her zaman söylüyorum.
Fıtri o zaman böyle bir şey.
Fıtri. İslam fıtridir lafımız. Bizim başka bir şey demiyoruz. İnsanın varlığı ona rahat, huzur vermez illa kendine kavuşturana kadar. Yani hiç şu demek bu. Hiçbir şey insanı doyurmaz. Bakın, bir insanlığın şeyini, fikriyatını, inancını en fazla o toplumların içindeki kültür düzeyleri en yüksek olan işte filozoflarında, teologlarında, değil mi, edebiyatçılarında falan onları da görürsünüz. Halk tabakalarının içinden onlar temayüz etmiştir ve düşünce tarihine baktığınız zaman da bunlar sayılıdır, elle sayılacak kadar az insanlardır. Hepsine bakınız, aşağı yukarı insanlığın bütün macerasını temsil ederler demek istiyorum. Gaybi olanlar, tamam eyvallah, yani illa her şey aşikar değildir, gaybi olanlar hak ile beraber. Ama biz zahire baktığımız için, onlara baktığınız zaman hepsi hangisi ideolojisinde tamdır, doymuştur, fikriyatında tamdır, doymuştur. Hepsi aslında bir intizarı anlatır. Aslında hepsi orada bir yalvarışı anlatır. Küfreden de yalvarıyor. Yoktur diyen de yalvarıyor. Yani ne demek o? Yahu neredeyse çık ortaya, yoksa yok diyeceğim ha filan gibi. Yani kime yok diyor. Ortada başka bir şey, bir üçüncü şahıs, bir yerde oturan birisi yok. Onu anlatmıyoruz. Burada şu var. Kendi varlığının doyumuna ulaşmamış demektir. Ancak ve ancak tarihe bakıp da ehli hak, irfan sahibi, mutasavvuf, kamil insanlara baktığınız zaman hiçbirinde böyle bir şey hali bulamaz. Onlar naz niyaz yaparlar ama böyle bir intizar hali kalmamıştır. Onlar doyumun tadından, aşkın güneşinden devamlı verirler. O zaman anlıyorsun ki burası kemaldir, burası zeval. Zeval ne? Zeval, inkardan giden, şüphe, kuşku ejderhasını, düşüncesini kurban eden, duygusunu kurban eden. Kim ki zevki ilahide o kemalden söz ediyor. O zaman orada bir denge, bir muhabbet var ki hiçbir kuşku yok. İmandan konuşuyor. Şimdi bu arada istersen hızlı bir şekilde geçeyim. Benden sırrıma cevabın öncesinde sırrım da bana hitap demişti ya. Hani yer değiştirdik sonra. Sırrım da bana hitap da inzal vardır. Bir inzal meselesidir o. Şeye geldiğimiz zaman benden sırrıma cevap dediği yerde de miraç vardır.
Bir de bu veçhesi var.
Bir de bu veçhesi var. Dolayısıyla inzal ile, yani iniş ile çıkış diyelim, miracı da çıkış diyelim. İniş ile çıkış aslında böyle yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı gibi bir şey değildir. Hep öyle tahayyül ediyor insan. Sanki dünyanın bulunduğu yere göre yukarısı dediği, aslında yer küre burası. Tam kürenin öbür tarafına göre de aşağıdır. Öyle aşağı yukarı değil bu mesele. Demek ki bunu öyle anlamamak icap eder. Anlayacağımız şey, bir insanın kendi beyniyle bedeni arasındaki, beyinden bedene inen inzal, bedenden beyine doğru çıktığı zaman da miraç, yükseliş.
Evet.
O zaman tevhid edilecek yer, bak ikisinin ortası kalptedir. Kalpte tevhid olur.
Ortaya. Ben bu bölümün sonlarına doğru geldik. Benim son aradığım ejderha bu cevabı alınca, doğru cevap veren, yıllar sonra kendisine doğru cevap veren bizi çıkınca bir nara atıyor, kendinden geçiyor ve 16 yaşında ve daima 16 yaşında kalacak bir kıza dönüşüyor. Ondan sonra işte hikaye devam ediyor. Hikaye tamamlanıyor. Aslında ondan sonra benim pek soracağım bir şey yok. Fakat tamamlanması bakımından ben tekrar özetleyeyim. Padişah işte hikayesi çocuk tanır, kendi oğlunu tanımıyor. Oğlun kaybolduğunu düşündüğünden dolayı tacına, bu kahramana yiğide bırakmak istiyor. Fakat daha sonra oğlu ölüyor. Mutlu son işte. Sonra kızdan evleniyor falan. O tarafı bırakalım. Buradan sormak istediğim bir şey, başka bir şey. Daima 16 yaşında olacak birisi. Daima, çünkü 16 yaşında birisi dese pek belki 16 ile ilgili bazı şeyler var mı diye soracak, aklınıza bir şeyler gelecek ama işin içinde bir daima 16 yaşında kalan birisi var. Bir bunu öğrenmek istiyorum. İkincisi de evlenmesi. Bir de buna dediği dua çekti. Evlendi, biz oldu zaten evlilik. Burada herhalde evlilik ne demek diye belki birçoklarımızın merak ettiği, evlilikten ne anlaması gerektiğini de belki söyleyeceksiniz. Ben bunu sizin giriş mahiyetinde haddim olmayan bir cümleyle size ayak söyleyeyim. Hakikati öğrenmek insanı veya varlığı çirkin yüzünden, çirkinliğinden kurtarıyor. Yani ejderha çirkin bir görüntü, hakikati öğrendi, herkesin imrendiği bir güzel kız oldu. Hakikatin de demek ki insanların güzelleştiriyormuş da. Buradan da bunu çıkartabilir miyiz?
Zaten hedef o. Cemale gelmek de o demek. Ne diyor? Esma-ül Hüsna. Yani güzel isimler, güzel sıfatlar. Güzel sıfatlarla bezenmek de o demek zaten. Şimdi orada tabii bu bazen huruf ilimiz tutuyor. İşte harflerin çok kıymetli tutuyoruz. Onların üzerine açıklamalar yapıyoruz. Bazen numaratörlüğümüz tutuyor. Pitagorasçılığımız tutuyor değil mi? Bazen dijital falan. O zaman sayıların değerleri 7 işte 12 işte bak 16 falan bu tür şey. Evet bunlar var ama işin esası şu. Yani bir de bu sohbet ilerledikçe artık o yoldaki kullandığımız bazı şifrelerin açılması, edilmesinin tadı, lezzeti de artık insanı sıkıyor. Direkt hedefe geldiğin zaman bazen hep hedeften, hep zevkten dem vurmak istiyor. Güzellik dedin ya, cemalullah dediğin zaman artık her şey bir yana. Çünkü ilgi çekici bir şey de şu, celali terk eyle diyor, cemale git orada. Şimdi şeye baktığın zaman bütün mevcudat yok olacaktır diyor, öyle demiyor mu? Ayette yani nerede diyor? Bütün mevcudat yok olacaktır. Ancak Allah'ın vecihi, cemali, yüzü bakidir. O kalacaktır. Ve kahrıyla, kendi kahrıyla bütün mevcudatı yok ediyor. Cemali ortaya çıksın diye. Şimdi bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Ha bu zan. Zanları ortadan kaldırdığınız zaman insan haliyle güzel, fıtri yani söylediğin gibi. Haliyle güzel. Kendisinde güzel. Güzelleşecek değil. Kendisi öyle yaratılmış demeyeceğim çünkü yaratılma yok. Zuhur var, ortaya çıkış var. Bir varlık yaratma olsa, yaratma dediğin anda ne olacak? Bir varlık başka bir varlık yaptı. Kendinden bağımsız bir varlık olur mu? Öyle bir şey yok. Zuhurdur. Onun için Muhittin İbn Arabi bu vahdeti vücudunda bunu çok güzel açıklar. Ve hiçbir şeyde yaratma hadisesi kelime olarak, sözcük olarak da zaten metnin kendisine de geçmez. Ancak bazı insanlar yaratma diye anlamış yani. Kendini ayrı gören insan, yani haktan ayrı gören biçare akıl, yaratmadan başka bir şey zevk edemez. Ama vahdet deryasına düşen, kendisinin ayrıca bir varlığı olmaklığını reddeden, anlayan insan ise yaratma değil, bir açılım, bir varlığın açılımları olduğunu görür. İşte burada zaten bütün anlatılmak istenen bu idrake gelmektir ama bunu bilmek değil. Bunu bilmek sen dosta visal değil. Bu bir lezzet, zahirdeki bal değil. Evveli aşk, ahire aşk mesela. Eğer insan o aşka dalmazsa, Emre'nin dediği gibi, o aşkın içinde ademiyete gir. Aşk nedir? Aşk insandaki zanları, nefsi yakıp bitirecek olan bir şey esasında. Şimdi aşk deyince insan böyle sevgi, muhabbet falan hani dışarıya doğru duyulan böyle coşkuyu falan anlıyor. Coşkuyla aşkı çok karıştırır insanlar biliyor musun? Coşkuya gelen ben aşkım zanneder. Aşk nedir? Yani yanıp, nefsin yanıp tükenmesi için geçirdiği süreçlerdir. Aslında başka bir tabirle cehennemdir. Cehennem ateşine yanmak dediği aşktır. Yani bu tabi batını söylüyoruz bunları, zahiri karıştığımız yok. Cehennem ateşinde yanıp tasfiye olacak olan nefsi cehenneme atmak, ona eziyet etmek değil diyor Muhittin diyor. Çünkü ateş orada insanı tasfiye eder. Nasıl bir demiri diyor ateşe koyarsın, onun pası gider, üzerindeki kirlilikler gider, geriye kalan üzerine de suyunu çektiğin zaman çelik olur. Sonra bileydiğin zaman da keskin olur. Ondan sonra da üzerine hele bir de kromacı da çektin mi, değil mi? Artık tamamdır. Demir oldu, çelik. İşte aslına döndü. Oksitlenerek kendi aslından uzaklaşmıştı. O kirlilikler, oksitler onun üzerinden kalktığında aslına döndü. Yani başka bir şey olmadı. Aslında zaten güzellik vardı. O nedenle Esma-ül Hüsna insanlara sonradan öğrenip üzerine giyineceği bir şey değil. Onunla var. Varlığı o. Ve bunu nereden anlıyoruz? Bebeklere bakın lütfen. Ben bebek aşığıyım. Nerede bebek var? Hemen orayı ziyaret. Aman ha bir bebek göreyim diyorum. Neden? O bebek cemalinde, cemal orada işte. Bebeğin cemalinde aslımı görüyorum. Ve aşka düşüyorum, cezbeye geliyorum. Nasıl? İnanamazsınız. Bebeğe bakın lütfen yahu. Ondan sonra o bebek hali işte fıtri haliniz. Bebekte çirkinlik varsa söyleyin aslın çirkinsiniz deyin. Bebeğe baktığınız zaman orada kendinizi kaybediyorsunuz. Hele anneler bunu çok iyi bilir. Bebekle ilişkilerinde o şefkatlerinin ortaya çıkışı, o bütün hayatını ona feda ediyor. Gecesini gündüzünü katıyor. Ama çocuk haline geldi mi, hadi git odanda oyna diyorsun. Biraz daha yetişti mi, şunu niye yapmadın, bunu niye yapmadın diyorsun. Biraz daha yetiştiği zaman yapmalısın, yapmasan diyorsun. Ama bebekken ne diyorsun? Hiçbir şey demiyor sana, gık diyor, huk diyor, sen ona kölesin. Şimdi kim kime köle? Herkes Allah'ın kulu diyor işte, böyle işte bu manada. Bebek tam bir şeydir, tezahür yeridir. Hak orada noktayı şeyle, sırrıyla oradadır. Seyreyle seyrettin, senin aslındır, haktır. Biz ona isim koyuyoruz. Şimdi şöyle diyelim, birazcık daha açmak babından bu meseleyi, bu Adem meselesini biraz, bebek meselesini birazcık daha açmak, kendi öz varlığımızın idrakini biraz daha açmak babından söyleyeyim. Şöyle bir soru soralım. Bir bebek doğduğunda ve işte biraz ele geldiğinde alalım karşımıza bakalım. Dili var mı?
Var.
Kendine has. Bizim anladığımız bir dil değil. Efendim, dini var mı? Var. Fıtri. Kendi yolu yani. Kendi tabiatı var ama bizim anladığımız manada değil. Peki işte hizbi, mezhebi, şusu var mı? Bir bakıma yani hakkıyla kendinde olan, kendine nasip olarak gelen, genetik enkarnasyonunda kendine intisap eden sıfatlar açısından var. Evet, bak. Bir hizb, bir şey, bir parti, bir grup sıfat gelmiş ona dominant olarak. Ama bizim anladığımız manada değil. Peki yolu var mı? Tariki var mı? Yine bizim anladığımız manada değil. Onun kendi sırat-ı müstakimi, kendi sıfatları üzere gelişmesi için onun içinde var olan kudretleri söylüyoruz. Şimdi bu manada baktığın zaman başka bir deyişle de biraz bunu söyleyeyim de daha iyi anlaşılsın. Yani bebeğin ne dini var ne imanı kardeşim. Bebeğin ne milliyeti var, he? Ne, kim diyeceğiz ona? Adem, içinde Adem bebek. Peki, ya o kemale gidecek olan ne? İşte kemale gelen bilinçli bebek demek. Kamil insan bilinçli bebek demek. O da yolu yürümüş, bitirmiştir, onun ne dini ne mezhebi bir şey kalmıyor. Çünkü aşığın dini haktır, hak dini, onun için fıtrattır diyoruz. İnsan fıtrattır. Yani ayrılık kalmamıştır, furkan kalmamıştır, fark kalmamıştır. Geriye döndüğünde ne görecek? Ha, görecek ki hepsi sıfatlar. O zaman din farkı da kalmaz. Milliyet farkı da kalmaz. Bak, kendisinde onlar kalmayınca dönüp onlar üzerine fark. Buna Yunus Emre'nin dilinden söylersek, söylediğimize mana anlamak bakımından, Yunus Emre der ki 72 milleti bir bilmeyen insan değil. Bak, insan olma noktası orası. Oraya kadar ne? Beşer. Onun için tad alamıyoruz. Onu sevmiyor, bunu sevmiyor, ondan hoşlanmıyor, bundan hoşlanmıyor. Çünkü kendisi complete olmamış, tamamlanmamış, bütünlüğe gelmemiş, tevhide gelmemiş, vahdete ulaşmamışsa o zaman ayrı gördüğünden, ayrı gördüğünü düşman etti. Bak, nefret, ayrılık demek değil mi? Kendinden ayırdığına insan düşman oluyor. Kendiyle bütünleşene benim diyor. Kendine katıyor ve onunla zevk ediyor. Bu böyledir. O bakımdan şeye bir baktığımız zaman buradaki sırımda bana hitaptaki anlattığı sıraya iniş ya bu. İniş, inzal. Oraya baktığımız zaman sıra sıra bak şimdi çok ilginç. Birinci beyitte hakikat güneşinin doğduğu kaynağı gösteriyor değil mi? Burası vahdeti vücut tezahüratında yani hazretler sırasında ya da açılımlarında diyelim. Türkçesini konuşalım. İlk şeydir, birinci derecedir ki buna hahut denir. Hahut.